Açık Gazete. Kainat. Bugün 29 Kasım Çarşamba. Yıl 2017, ay 11, gün 333, Kasım 22.
1439 Hicri Rebiülevvel 11, 1433 Rumi Kasım 16.
Mevlüt Kandili.
Ülker Fırtınası.
Ağaçlardan suyun çekilme zamanı.
Günün sözü. İman haramlardan, hırslardan sıyrılmalıdır. Hazreti Muhammed.
Günün tarihi. 6 yıl önce bugün, yani 29 Kasım 2011'de yazar ve anayasa hukuk profesörü Server Tanilli İstanbul'da vefat etmişti. Tanilli, 1978 yılında uğradığı terör saldırısı sonucu felç olmasına rağmen ölünceye kadar çalışmalarını sürdürmüş ve değerli çok sayıda esere imza atmıştır. En önemli eserleri arasında Uygarlık Tarihi, Devlet ve Demokrasi, Anayasa hukukuna giriş vardır.
59 yıl önce bugün ise, yani 29 Kasım 1958 yılında besteci Necip Celal Antel İstanbul'da öldü. Hukuk öğrenimi yapan Necip Celal genç yaşta gözlerini kaybetti. Manas'tan ders alarak tangolar besteledi. En önemli eserleri arasında Sarı Yapıncak, Mazi ve Ayrılık vardır.
Günün tarihi 67 yıl önce bugün, yani 29 Kasım 1950'de Gazetecilik Enstitüsü kurulmuştu.
Büyük Saatli Marif Takvimi.
Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor.
Günaydın.
Günaydın.
Açılışımızı bugün Eduardo Galeano yok, Corruption adlı parçayla yaptık. Iggy Pop'un çok iyi bilinen parçası, çürüme, yolsuzluk anlamına geliyor. Ve tıp tıp tıp gözyaşlarının düşmesinden şıkır şıkır şıkır paralıkların gidişine, son son sonuna dostlukların, pat pat pat dayakların pat patına, bütün ruhumu yolsuzluk çürüme salmış durumda diyor, sarmış. Zamanın bitti tik tak tik takından, sat sat sattımına bütün müzayedelerin ya da pazarlıkların ve ruhsuzların gerçek gerçek gerçeklerinden, cehennemle yapılan toka toka toka aşmalara kadar giden, ruhumu sarmış olan, çürüme kemiklerime işlemiş, ruhuma işlemiş bir elime, bebeklerin ınga ınga ıngasından, gençlerin hart hart hartından, içinde doğrucu davutların yalan yalan yalanından, kendimi içinde bulduğum boş boş boşluğa kadar her tarafta çürüme ve yolsuzluk var diyor.
Bu konuda tecrübeliyiz, elimizde güzel playlist var. Evet. Geçtiğimiz senelerden kalma.
Yaparız, çalarız ama bugün çok önemli bir, iki önemli dava birden konuşuluyor. Bir tanesi mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, onun muhalefetinin genel başkanı bir takım belgeler açıkladı. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan'ın ailesi ve yakın çevresine ilişkin iddialarının belgelerini aldı ve 30 milyar doların nerede olduğunu da sordu. Suriyeliler için harcanan, ne zaman, nerede, kimler için kullandınız dedi. O Man Adası'nda, Türkiye'de birçok kişinin ilk kez duyduğu Man Adası'nda, bir sterlin sermayeli bir kuruluşa aktarılan milyonlarca doların da dekontlarını, belgelerini gösterdi. Erdoğan'ın dünürü, eniştesi, oğlu, kardeşi, eski özel kalem müdürü, 2014 sonuyla 2012 başı arasındaki yaklaşık 20 günde yurt dışına 15 milyon dolar aktarıldığını yaklaşık belirtiliyor. Ve bu milletin yakasından düşecek misin diye soruyor. Tam bu konunun kutunun açılmasına geldiği sırada TRT her zaman düzenli olarak, rutin olarak yayınladığı yayını kesti televizyonda.
Aa, neden?
Bilmiyorum. Şimdi kutulayı kutulara geliyorum dediği anda yayına son verildi.
Dayanamadı
bir,
yani.
Evet. Bir, bu çok önemli, belgeler kutudan çıktı diye bir yorum yapılabiliyor. Bir de Sarraf davası diye adlandırılan dava, artık Sarraf davası değil.
Nasıl adlandırmak gerekiyor?
Davası da değil. Daha çok Atilla, Amerika Birleşik Devletleri Atilla davası diye de adlandırılabilir. O artık sanık değil, tanık oldu çünkü. Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye Cumhuriyet tarihini ilgilendiren en yoğun, en büyük diyelim yolsuzluk davasında Rıza Sarraf'ın ya da Reza Zarrab'ın savcılarla anlaştığı ve davanın şu anda mahkemede bulunan tek sanığı Hakan Atilla'nın olduğu, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı. Ama biraz önce sözünü ettiğimiz şeyde de Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belgelerle ilgili olarak mecliste ortalık karıştı adam akıllı. Ve onun da en önemli şeyi, savcının da söylediği, Halkbank'ın genel müdürü, ayakkabı kutuları filan konuşuluyordu. İşte onların hepsini Sarraf'ın verdiği gibi, yani iki davayı, iki olayı da birleştiren şeyler var. Bayağı ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi onlara geçeceğiz. Dolar da fırlamış tekrar ama merak etmeyin demiş. 4.97'ye çıkmış durumda dolar.
Nihat Zeybekçi.
4.7'ye de çıkmış şey avro. Nihat Zeybekçi merak etmeyin, rahatlar birkaç güne kadar, Aralık'ta, Aralık sonuna kadar demiş. Ama yükselen bir dolar da var. Biz şimdi diğer haberleri de kısaca bir özetine göz gezdirelim. Bir kere tarihte bugün de ne olmuş? Atari ilk oyununu çıkartmış. İlk video game diye adlandırılan oyunu 1972'de bugün. Pong'muş adı. 1972'de gene bundan 45 yıl önce tam bir yandan Atari'nin Pong oyunu çıkarken bir yandan da Küba'da Sosyalizm ve İnsanlar başlıklı kitabı çevirdiği için şair Can Yücel'e 7,5 yıl hapis cezası verilmiş ve onu çekmek üzere cezaevine girmiş şair. Her ikisi aynı günde olmuş. Bir yandan Pong oynarken insanlar Pong'a bakarken bir yandan da şair Can Yücel'in çevirisinden dolayı hapiste yattığına tanık olmuşlar.
Ama piyasaya sürülmesi 1972 yılına tekabül ediyor Pong'un. Yoksa evet. 69 yılında ilk gösterim yapılmıştı. Yani bir 3 sene önce zaten üretilmiş bir oyundu Pong.
Evet, zaten kitapta daha önce çevrilmişti. Yayınlanınca içeri girdi. Evet. Durum var. 2016'da da Adana'nın Aladağ ilçesinde özel bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 11 öğrenci ve bir yurt çalışanı hayatını kaybetmişlerdi. Feci bir kazaydı. Günün bu iki büyük haberi dışında bir de şeylerden bakalım ne var diye.
Çok ufak bir hatırlatma yapayım. Adana'nın Aladağ ilçesinde bir yurda ait kız öğrenci yurdu, daha doğrusu bir tarikata ait olduğu söylenen kız öğrenci yurdunda 12 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan yangının üzerinden bir yıl geçti diye yazıyor Evrensel Gazetesi'nin internet sitesinde, ama değişen pek bir şey olmadığı da belirtiliyor. Köylerde okullar ve çocuklar öğretmensiz, yollar kapalıymış. Dördüncü duruşması 11 Aralık'ta görülecek davada avukatlar ve aileler sanıklar için ağır ceza, çocukların eğitimi için okul, yol ve devlet yurdu istemeye de devam ediyormuş. Taksirle öldürme talebimiz hala kabul edilmiyor denilmiş avukatlar tarafından, kurbanların avukatları tarafından. Aileler çocuklarını kendi imkanlarıyla okutuyorlarmış. Eğitimin cemaatlere devredilmesi bu yüzyıla yakışmıyor şeklinde yapılmış olan bazı açıklamalar da var. Evrensel Gazetesi detaylı bir şekilde değinmiş bu haberde.
Evet. Gelir dağılımındaki adaletsizliğin arttığını da dün söylemiştik. Credit Suisse'in küresel servet raporundaki verilere göre Türkiye'de son bir yılda hane halkı fakirleşirken dolar milyonerlerin sayısı da rekor düzeyde arttı. Hane halkı varlığı 68 milyar dolar azalıp düştü. Dolar milyonerlerin geliri de sayısı da arttı. Ve bir yılda 5 milyon dolar ve üzerinde varlığı olanlara eklenenler var. Yarım milyar dolar ve üzeri serveti olan ultra zenginlerin sayısı da 2 yılda 16 kişi artarak 76'ya çıkmış durumda. Bu da bir başka rekor oluyor. İşte Allah, yani o yurttaki yangının ardında yatan talepleri de bu şekilde daha kolay anlayabiliriz. Bir başka ilginç haber de Donald Trump döneminde Amerika Birleşik Devletleri 10 ayda 49 milyar dolarlık küsur milyar dolarlık silah satışı yapmış. Duydun mu?
Duydum efendim.
Kasım ayına kadar 20 Ocak'ta oturmuştu. 9-10 ayda işte. Yani bu hesap edersek muazzam bir şey tabii. Ayda 4,5 yani 5 milyar dolara yakın. Bu da günde 166 milyon dolar her gün, saatte 7 milyon dolar her saat, dakikada 117 bin dolar her dakika ve saniyede 2000 dolara yakın her saniye. Tık tık tık gidiyor silah paralar. Bu arada Kuzey Kore'den de yeni balistik füze denemesi yapılmış. Güney Kore haber ajansı Yonhap söylüyor. Nereye düştüğü bilinmiyor diye gelmişti haber, ama daha sonra ayrıntı geldi. Kuzey Kore yerel saatle çarşamba günü sabaha karşı 2:47 sıralarında Japonya yönünde fırlatmış. Kuzey Kore'deki Sayın Mi'den 1000 kilometre mesafe kaydetmiş. Sonra Japon denizine düşmüş. Japonya denizine. 50 dakika süresince havada kaldığını bildirmiş. Bir sürü füzelerin peş peşe kınama mesajları da var. Sorumlulukların, uluslararası sorumlulukların kabul edilemez hali diyor mesela. Avrupa Birliği Başbakan Shinzo Abe'de Japonya'dan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırmış. 3 Eylül'de ve 15 Eylül'de iki tane yapmıştı zaten. Yok ederim demişti Donald Trump da. Bütün ülkeyi 20 küsur milyonluk nüfusuyla birlikte. Yalnız Guardian'ın haberine göre Kuzey Kore'deki bu şey fırlatma deneyimi şeyle beraber bir haberle okunursa Pyongyang'dan gelen rejim artık Kuzey Kore rejimi Amerika Birleşik Devletleri'nin her tarafını vuracak kadar güçlendirdik diyorlar. Denemelerimizi yaptık diyorlar. Bilemiyorum artık ne olacak. Bu arada Endonezya'nın turistik Bali adasındaki Agung yanardağının volkanındaki indifa tehlikesine karşı uluslararası havalimanında trafiğe kapalı, dumanlar yükseliyor ve mahsur kalan binlerce turist var. Çok turistik bir yer. Barınma sorunu da artıyor. Acil barınma yerleri dolmuş. Böyle de bir modern, daha doğrusu antik bir sorunun, kadim bir sorunun modern hayattaki yeni yansımaları da var. Bir de Güney Şili'de, Latin Amerika'nın, yani Amerika, Güney Amerika'nın en güneyinde Grey buzulu kopmuş. Büyük, daha doğrusu Grey buzulundan büyük bir iceberg, buzdağı kopmuş. Acayip fotoğrafları var böyle gördüğün zaman.
Evet.
Yüzü devasa büyüklükte bir şey. 350 metre uzunluğunda, 380 metre genişliğinde yüzüyor.
Müsaade ederseniz bu şey Kore mevzusuna iki haberle bir ekleme yapmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi Kuzey Kore'de füze denemesi yapıldığı sırada, daha doğrusu yapıldıktan hemen sonra Güney Kore'de balistik füzelerle aynı saatlerde güdümlü füzelerle karşı cevap vermiş. Füze denemesinin 4500 kilometre yüksekliğe ve 960 kilometre uzaklığa ulaştığı belirtiliyor. Artık şey oluyor, yarışa girişmiş, Güney ve Kuzey arasında. Ve çok ilginç ve trajik bir haber daha var. Çok fazla yerde bahsi geçmiyor bu durumun ama Japonya'daki kıyılara bu ayın içerisinde dördüncü tahtadan yapılmış ahşap gemi vurdu. Kore'den gelmekte olan, Kuzey Kore'den muhtemelen gelmekte olan ve içinde iskeletler var. Hayalet gemiler olarak nitelendiriliyor. İçinden iskeletler çıkıyor. Yani denizin üzerinde aç kalmış, herhangi bir şekilde yolunu bulamamış ve açlıktan öldükten sonra iskelet kaçmaya haline gelmiş. Kaçmaya çalışıyorlar mı yoksa balıkçılar mı bunlar, yolda mı kaldılar bilinmiyor.
Bir ama de kaçmaya çalışanlardan biri de ele geçirdikten sonra tahkim etmiş o Kuzey Kore rejimi. Kaçışların olmaması için dünyanın en korkunç rejimlerinden biri, hatta birincisi olduğu da biliniyor.
Geçen yani hafta bir asker kaçmaya çalışıyordu, evet, ve videoları yayınlandı onun da. Ama bu gemiler oldukça trajik. Böyle tahtadan ahşap gemiler kıyılara vurmaya başlıyor. Büyük gemiler ve içinde iskelet dolu. Yani uzun süredir denizde olan ve açlıktan öldükten sonra iskelet haline gelmiş insanlar. İnsan, evet, bedenleri. Evet. Bunlardan bahsediliyor şimdi bir de.
Evet, iki haberle ondan sonra bunu değiştirelim ve en temel iki habere dönelim ve bu saati öyle devam ettirelim. Atina'da, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen polis operasyonunda DHKPC, DHKPC ya da üyesi olduğu şüphesiyle 9 Türkiye vatandaşı gözaltına alınmış. Atina'nın Kalitea ve Neos Kosmos semtlerinde 3 eve baskın, bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirildiği, bilgisayar ve harici belleklere de el konulduğu belirtilmiş. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak kabul edilen DHKPC ile ilgili operasyon da şüphelilerden birinin kadın olduğunda duyurmuş Yunan polisi. Operasyonlar sürüyor demiş.
Hürriyet gazetesi bunu Erdoğan ziyareti öncesi Atina'da operasyon başlığıyla vermiş. Son dakika haberi olarak Cumhurbaşkanı ya da partili Cumhurbaşkanı, aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aralık ayının başında Atina yapacağı ziyaret öncesi bu operasyonun düzenlenmesi dikkat çekmiş. Hürriyet gazetesinin dikkatini çekmiş. 6-7
Aralık tarihlerinde. Ama
Yorga Kırbak yazıyor.
Bilmiyoruz şeyi, daha bu ziyaret gerçekleşecek mi? Daha doğrusu istifa edeceğim demişti. Hiç ses yok Cumhurbaşkanından, Erdoğan'dan.
İstifa konusunda mı yoksa diğer
konuda? İstifa konusunda hiçbir konuda hiçbir ses yok. Dünden beri yani çok ortalık muazzam çalkalanıyor. meclis başta, televizyon kanallarında da insanlar söyleyecek şey bulamıyorlar. O da dikkati çekiyor. Son haber olarak da şeyi vereyim. Bir yolsuzlukla başladık bugün şarkısıyla. Adı yolsuzluğa karışan Çinli bir general var, 66 yaşındaki. Hakkında yolsuzluk soruşturması yürütülüyormuş. Xi Jinping'in yolsuzlukla mücadele için başlattığı operasyon kapsamında. Bunu da konuşmuştuk Çin kitabı vesilesiyle. Fatih Bey'le de hatırlıyorsun, yeni bir operasyon başlatmıştı. Zhang Yang intihar etmiş. 66 yaşında Pekin'deki konutunda ölü bulunmuş. Evet. Şimdi bu haberlerden sonra saat 8:20-22 geçerken dönelim. En önemli iki haberimizi peş peşe şey yapalım, birbirine bağlı zaten.
Cumhurbaşkanı konuşmuş galiba, ya da parti cumhurbaşkanı ya da Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Hiç duymadım.
Grup toplantısında yaptığı konuşmasında.
Dünkü açıklamadan sonra, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından sonra konuşmuş.
Şöyle diyor: kendisine ya iddialarını ispat etmesi ya da özür dilemesi çağrısını yaptım. Bununla da kalmadım. İddialarını ispat ederse benim siyaseti bırakacağımı, evet, ve Cumhurbaşkanlığından ayrılacağımı, ispatlayamazsa da kendisine siyaseti bırakmasını beklediğini ifade, evet, ettim demiş. Biraz sonra grup toplantısında güya belge açıklayacakmış. Onun öncesinde
i̇şte
konuşuyor.
Öncesinde, ondan sonrası konuşmuyor. Evet. Onun için bunun bir kıymeti harbiyesi yok.
Devam edin, bitireyim gene de. Geçmişte defalarca iddia ettiği yalan ve yanlışla bizimle ilgisi olmadığı ispatlanmış konuları ısıtıp ısıtıp gündeme getirecektir diyerek önceden şey demiş. Ve ne olduğunu bilmeden müptezel, cibiliyetsiz, müfteri şeklinde çeşitli açıklamalar yapmış. Bugünkü gazetelerden bazıları da bunu olduğu gibi manşetlerine taşımışlar. Kolaycılık yapmışlar. Çalışmamışlar gazeteciler.
Evet, çok ilginç şeyler var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakınlarının vergi indirimi sağlayan ülkelere para çıkardığını iddia eden belgeleri grup toplantısında açıkladı ve gösterdi. Erdoğan'ın avukatı da belgeler sahte dedi. Nereden biliyor? Görmemiş ki belgeleri, görmeden de Kılıçdaroğlu'nun elindeki belgelerin sahte olduğunu nasıl bilebilir?
3 dakikada anlaşılmış olduğu söyleniyor bazı televizyon kanallarında yapılan analizler sonucunda.
Öyle mi?
Yani Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla televizyonlarda bunun sahte olduğunu açıklanmasının arasındaki dakika 3 dakika fark olarak nitelendiriliyor screenshotlarla.
Yani şöyle, şimdi Ankara'da siyasetin gündemine tamamen oturmuş vaziyette tabii. Muhalefet belgelerin hükümet tarafından kamuoyuna açıklamasının yapılmasını istiyor. Erdoğan da yurt dışında bir kuruluşumun bulunduğu ispat edilsin, Cumhurbaşkanlığını bırakırım diye bir çıkış yapmıştı. Ama tabii böyle bir şey olursa aynı zamanda soruşturma da olacaktır. Sadece istifayla bitmez diye düşünülüyor. Belgeyle yanıt verdi.
Bir hukuk devletinde.
Evet. Evet, herhangi bir demokraside, hukuk devletinde. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu belgeyle yanıt verdi ve diyor ki partisinin meclisteki grup toplantısında önce Erdoğan'a 17 Kasım'da affedersiniz, çocuklarının, dünürünün, eniştenin, kardeşinin, eski özel kalem müdürünün vergi cennetlerindeki bir şirkete milyonlarca dolar gönderdiklerini biliyor musun diye bir soru yöneltmiş. Gayet net. Bunu dediğini hatırlatıyor. Ve sonra meclise kutuyla getirdiği belgeler üzerinden açıklamalar yapıyor. Erdoğan'ın yakınlarına para transferlerini Man Adası, Isle of Man denen yerde kurulmuş olan Bellway şirketine, Bellway Limited diye, yanlış bilmiyorsam adını, bu şirkete yaptığını öne sürmüş. O şirketin kuruluş senedi bizde diyor. Bu şirket 1 ve 2 Ağustos itibariyle birer yönetim kurulu toplantısı yapıyor. 1 ve 2 Ağustos 2013'te. Yönetim kurulu sadece Sıtkı Ayan'dan oluşuyor. Bir kişilik yönetim kurulu. O yönetim kurulu toplantılarının bütün tutanakları da bizde. Şirketin sermayesi 1 sterlin. Şirket 15 Kasım'da Kasım Öztaş'a diye birine devrediliyor. Erdoğan'ın Sıtkı Ayan'la Kasım Öztaş'ı tanıyıp tanımadığını soruyor Kılıçdaroğlu. Bunlara işte cevap yok derken bunları söyledim ben. Yani Cumhurbaşkanı'ndan bu konuşmadan sonra bu saate kadar hiç ses gelmedi. Avukatlarından ve Adalet ve Kalkınma Partili ileri gelenlerden, bazı milletvekillerinden geldi tabii. Onlara da değiniriz ama Cumhurbaşkanı sessiz. Diyor, bu şirketin tüm kayıtları elimizde. Erdoğan'ın eniştesi 1, Ziya İlgen Bellway şirketine 15 Kasım 2011'de. Pardon, ben demin 2013 dedim. Yanlış, 2011 sonu oluyor. 2,5 milyon dolar. 26 Aralık'ında 2012'de 1 milyon 250 bin dolar gönderiyor. Bu enişte. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına göre iki Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan şirkete 15 Aralık 2011 sonunda 2,5 milyon dolar, 26 Aralık 2011'de de 1 milyon 250 bin dolar göndermiş. Bu belgeleri gösteriyor zaten mecliste, evet. Kürsüden. 3. Dünür Osman Ketenci 27 Aralık 2011'de 1 milyon 250 bin dolar. Bir hafta, bir gün sonra 28 Aralık 2011'de 1 milyon dolar daha gönderdiğini söylüyor. Elimizde dekontları ve işte Swift denen belgeleri var, gönderme belgeleri var diyor, mühürleri. 4. Oğlu Ahmet Burak Erdoğan 2011 sonu 29 Aralık ve 2012'nin hemen başı 4 Ocak iki ayrı tarihte 1 milyon 450 bin dolar ve 2 milyon 300 bin dolar gönderiyor. 5. Eski özel kalem müdürü olduğu belirtilen Mustafa Gündoğan Bellway şirketine para transferinde bulunmuş. Şimdi Kılıçdaroğlu diyor ki, ana muhalefet partisi başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı, paraların yurt dışına gönderildiğini gösteren Swift diye adlandırılan mesajların ve bankaların dekontlarının da ellerinde olduğunu söylüyor. Tamamı, elimizdeki kayıtların tamamı bankanın resmi kayıtları diyor.
Her şeyden önce bir şey söyleyebilir miyim? Bu konuyla alakalı, resmiyetle alakalı.
Evet, söyle.
Yani şurada söylenen söz, daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği söz, avukatının söylediği söz, özür dilerim. Kılıçdaroğlu söz konusu kağıtları mesai bitimine kadar derhal bir Cumhuriyet Savcılığına vermeli ve suç duyurusunda bulunmalıdır diyor ya.
Evet.
Burada suç duyurusunda bulunacak bir şey var mı? Sonuçta bu yasal işlem bu, değil mi? Bankanın dekonda, evet, olduğuna göre yasal işlem. Ama ortada etik bir sorun var. Türkiye'de vergi vermek yerine, iddiaya göre, Türkiye'de vergi vermek yerine başka deniz aşırı bir ülkenin adasında, ada ülkesinde vergi veriliyor. Ortadaki tartışılan konu bu.
Bir vergi cenneti olduğu bilinen, evet, de bir yerde.
Daha önce tartıştığımız Panama belgeleri ve Malta'daki belgelerle alakalı olarak konu da buydu. Yani bir savcılığa gidip suç duyurusunda bulunduğunuz zaman burada bir yasal işlem var deyip tekrardan size geri döndürülebilir bu dekontlar. Ama bunun etik olup olmayacağı kamuoyunda sorgulandığı zaman o zaman farklı şeyler tartışılmaya başlanır.
Evet.
Yani avukatın buradaki savcılığa vermeli, Cumhuriyet Savcılığına vermeli ve suç duyurusunda bulunmalı sözü biraz afaki kaçıyor sanki.
Biraz mı? Yani evet, şey, avukat çünkü bir de yani çok farklı nitelikteki şeyler var ama en ilginci avukatın söylediği, Erdoğan'ın avukatı Özel'in söylediği şey açıkça görünüyor ki
İddiaların tamamı yalan, gösterdiği tamam, kanıtlarında yani tamamı sahtedir.
İddiaların tamamı yalan diyor. İki gösterilen belgeler sahtedir,
evet,
diyor. Evet. Halbuki dekont gösteriyor. Milyonlarca dolarlık transfer. 15 milyondan bahsediyorum ve çok kısa bir süre içinde yapılıyor. Avukat yani ne diyor ki, iddia edilen şirkete asla öyle bir para gönderilmemiştir. İki, ne Sayın Cumhurbaşkanımızın ne de ailesinin yurt dışında herhangi bir parası bulunmaktadır diyor. Ya da bulunmamaktadır anlamında işte o. Yasal yollara bulunacak ve iftiraların hesabı yargı önünde sorulacaktır. Fakat avukat belgeleri görmeden, hatta incelemeden bunların sahte olduğunu nereden biliyor? Çok önemli bir soru bu. Nasıl bilebilir? İki, iddiaların yalan olduğunu nasıl bilebilir belgeleri görmeden, evet, incelemeden? Büyücü mü, bilici mi kendisi? Olamaz böyle bir şey yani. Yani Erdoğan'ın eniştesi, oğlu, kardeşi para dekontları gönderiyor ve tamamı yalan, gösterdiği kağıtların da tamamı sahtedir diyor. Bu mümkün değil. Farklı şeyler söylüyor öte yandan. Adalet ve Kalkınma Partililer AKP'den iki İlk gelen açıklamada ne olduğunu bilmiyoruz diyor bir tanesi. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili bizzat demiş ki ne olduğunu bilmiyoruz demiş. Yani avukat biliyor, sahte diyor, yalan diyor ama Naci Bostancı Grup Başkan Vekili bilmiyoruz. Elde bir belge sallıyor, ne olduğunu bilmiyoruz demiş. Ortalık ama epey karışmış yani mecliste. Bir diğer AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turansa bu sefer başka bir şey söylüyor. A Haber'e verdiği bir demeçte resmi işlemi belge olarak sunuyor diyor ve Kılıçdaroğlu istifa etsin diyor. Bunu hiç anlamadım ben. Sen anladın mı?
Yani bunu anlayabilmeniz için biraz geriye dönmeniz lazım. Meclis Soruşturma Komisyonu yolsuzluk ve rüşvetle suçlanan 4 eski bakanla ilgili 184 sayfalık oluşan raporu 681 sıra sayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin internet sitesinde erişime açmıştı. Ve erişime açılanların arasında kanıt olarak gösterilenlerden bir tanesi de Rıza Sarraf'ın Zafer Çağlayan'dan 240 bin euro aldığı, yani o Filip Patek saatin bedelini bir Patek otelin, Patek Filip'in işte otelin kağıdına yazıp bir tane para atmasıydı. Evet. Bu kanıt olarak gösteriliyor. Ama elinizdeki resmi belge hala kanıt olarak gösterilmesi için önünden ne geçiliyorsa, nasıl engel koyuluyorsa koyuluyor. Yani ama kadroluk bu, kadro yani bunları yapanlar.
Resmi işlem diyor. Resmi işlem ne demek ya? Belgeleri görmeden nasıl pozitif ticaretten bahsediyor? Mesela diyor ki Türkiye'ye gelen döviz, kazanılan para ve resmi olarak yapılan bir ticaretten bahsediyorum. Altını çiziyorum demiş Bülent Bey. Kılıçdaroğlu'nun iddiaları yalan diyor. Bunu bilmesi ve söylemesinin mümkün olamayacağını düşünüyoruz. TRT de kutuyu açtırmamış, kamu yayıncılığı yapmakla yükümlü TRT. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yurt dışına milyonlarca dolar kaçırdığını belgelediği grup toplantısını sansürlemiş. Yanıt bekliyorum diyor grup toplantısında. Erdoğan'ın oğlu, kardeşi, eniştesi, Dünür ve eski özel kalem müdürü bir vergi cennetindeki bir şirkete 2011 yılında gönderdiği milyonlarca doları tek tek sıralıyor. Sonra Swift mesajlarını ve dekontlarını gösteriyor. Resmi belgelediği ve TRT her hafta olduğu gibi canlı yayınladığı Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısını Kılıçdaroğlu'nun hangi cümlesinde kesmiş? Şimdi geliyoruz kutuyu açmaya diyor.
Korkulmuş galiba.
Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Mahir Ünal da ilginç bir açıklama yapmış doğrusu. Çirkin iftiraların hakikati ortaya çıkacaktır demiş. Elinde bulunduramaz demiş. Senin biraz önce sözünü ettiğin şeye uygunsun. Niye bulunduramasın? Suç nerede burada? Yani hukuki olmayan ve uluslararası hukukta hiçbir karşılığı bulunmayan tamamen siyasi Türkiye'ye dönük bazı çevrelerin operasyonlarından ibaret ve hele hele FETÖ'nün Amerika'daki dizilere kadar sızdığını biliyoruz demiş.
Dizi mi?
Dizi. Hmm. Bu tiyatronun, tiyatro demiş, tiyatroyu da kötülüyorlar ya böyle, bu bir tiyatrodur diye bir deyim yerleşti şimdi. Tiyatro sanatçılarına ve yazarlarına, oyuncularına da ayıp yani. Bu tiyatronun savcısının, hakiminin kim olduğunu, amacını biliyoruz. Bu tiyatroda oynanan oyunu da biz tanımıyoruz demiş.
Daha kusuma gelmedik ayrıca.
Evet, Adalet ve Kalkınma Partisi kanadında rahatsızlık yarattığı belirtiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel belgeleri yarın basına dağıtacağız demiş. Bugün yani oluyor bu. Ve AKP'lilerin de bu konuda bayağı bir süre ekrana çıkacak konuk bulmakta zorlanmışlar.
Yani neden sadece Türkiye kendini özel hissediyor ya da Erdoğan iktidarı neden kendini özel hissediyor? Sadece bu Man Adası'ndaki vergi cenneti olarak para kaçırmaları Erdoğan'ın ailesine ya da başkalarına iddia edildiği gibi özgü bir durum değil. Dünyanın dört bir tarafında çeşitli kişilerin, mesela Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton'da dahil olduğu bu kişilerin.
Kraliçe.
Kraliçe de var ama o farklı. Man Adası'ndan bahsediyorum ben. Onun da 16,5 milyon pound kaçırdığından, yani bununla alakalı çeşitli vergileri kenara koyduğundan Man Adası aracılığıyla bahsediliyor. Sadece Türkiye'de olan bir durum değil, dünyanın dört bir tarafındaki zenginlerin böyle şeyler yaptığından bahsediliyor ayrıca. Özel evet, hissetmeyelim kendimizi yani.
Çok ilginç aslında, bunu de konuşmaya devam edeceğiz.
Yani sadece Türkiye ya da Erdoğan iktidarına karşı yapılmış bir şey değil bu.
Bir FETÖ operasyonu büyük. Da çok daha büyük.
Ya da öyle bir FETÖ diye bir bela var. Bütün zenginlerin başına bela olmuş bela durumda şu anda olabilir. Evet. Vergi bütün, kaçıran zenginlerin diyelim
hadi. Bütün sporcuların, kralların, kraliçelerin, başbakanların, dünyanın sayısız ülkesindeki insanların, Madonna gibi ya da Bono gibi de şarkıcılar falan da var. Neyse, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki belge tartışması, ki tartışma falan yok. Gerçi bunun Cumhuriyet Hürriyet Gazetesi bugün havale atışması gibi, yani hakikaten insanı üzecek saçmalıkta bir başlıkla vermiş. Havale atışması mı? Türkiye Cumhuriyet tarihinin en önemli olayından bahsediyoruz.
En önemli olaylarından bir tanesinden bahsediyoruz.
Peki, en önemli olayı demeyeyim. En önemli olaylarından birisinden bahsediyoruz. bir yolsuzluk, rüşvet, hırsızlık vesaire vesaire. Neyse.
Koskocaman bir gezi var yani.
Adalet ve Kalkınma Partisi, bu tür olaylardan bahsediyorum yani tabii. AKP ile CHP arasındaki belge tartışmasını muhalefetin diğer iki partisi de, önce MHP'lilerde hiç ses çıkmamış, sonradan Deutsche Welle Türkçe'nin konuştuğu Milliyetçi Erkek Partili vekiller hükümetin sorumluluğundadır, araştırılması gerekir, AKP'ye bunun ne olduğunu soracağız demişler. Resmi açıklama hiç yok yani, Cumhurbaşkanı'ndan bir açıklama yok. HDP'li Mithat Sancar da AKP'nin belgeler sahte deyip konuyu geçiştirmemesi lazım demiş. Hem yargı hem de meclis devreye girmek zorunda. Özellikle mali konuların, yolsuzlukların üzerine gidilmiyor demiş. 17-25 Aralık 2013'teki yolsuzluk operasyonları da araştırılıp kamuoyu aydınlatılmalı demiş. Hangi bakanlar yolsuzluk yaptı, yapmadı, kamuoyunun kafası karıştı, araştırılmalı ve siyasi sorunlar yerine getirilmelidir, sorumluluklar demiş. Vergi cenneti İrlanda denizinde, İrlanda ile İngiltere arasında, Man adası, Isle of Man, nüfusu 81 bin, İngiltere'ye bağlı ama iç işlerinde bağımsız bir vergi cenneti.
Eğer şeyiniz varsa, jetiniz varsa, lüks jetiniz varsa buraya kaydedip büyük bir vergi indiriminden yararlanabiliyor musunuz? Benim anlamadığım noktalardan bir tanesi, tekrardan geri döner miyiz, döner miyiz, dönmez miyiz bilmiyorum ama bu Hürriyet Gazetesi'nin bu teke zortlatması gibi bir attığı manşetin sebebi nedir? Bir şeyden mi korkuluyor? Paradise Papers'ta da böyle olmuştu. Malta belgelerinde de aynı şekilde aynı tepkiler verilmişti. Neredeyse ölü taklidi yapılmıştı. Hiçbir şeyden bahsedilmemişti. Hürriyet Gazetesi neden yapıyor böyle? Böyle büyük bir habercilikle alakalı olarak nasıl suskun bir şekilde kalabiliyorlar? Yoksa farklı başka şeyler mi var bunun arkasında?
Ben bilmiyorum, ben bilemem.
Niye Aydın Bey'le hiç tanışmadınız mı?
Amiral gemisi, yok var bir ufak tanışıklığımız ama şey değil yani burada.
Amiral gemisi.
Amiral gemisinde.
Amiral gemici olmasın?
Yayın belgeleri, yayın ilkeleri söz konusu burada. Kılıçdaroğlu ispat et, istifa ederim diye Erdoğan'a, haysiyetli bir adam sen gereğini yap dedi. Enişte ne demişti Erdoğan? Enişteye dünüre girmek saçmalığın dik alası, müşterilere meydanı bırakmayalım demişti. Enişteye dünüre girdi ve ispatladı diyor. Yani bu paraların gönderildiği dekontlar elimizde. Şöyle demişti Erdoğan.
Enişte de her yerde yani bu tip davalarda, sonra darbe girişimine önceden, evet, Erdoğan'a haber veren kişi olarak anılıyor her tarafta. Bak, farklı diyor, bir enişte olabilir.
Evet, yok bir enişte o. Tek bir çocuklarım, enişte, kardeşim, eniştem, dünürüm, eski özel müdürüm 5, yurt dışına milyonlarca dolar para göndermiş diyor, demişti. Daha önce de benim 3 milyar dolar param olduğunu iddia etmişti. Bu iddialarında müşterisi çıkıyor. Müddei yani iddia eden, İddiasını ispatla mükelleftir, yani yükümlüdür. Bir şey iddia ediyorsan onu ispatla, senin ortaya koyman gerekir demişti bu Erdoğan. Ben buradan artık ismini bile anmaya tenezzül etmediğim bu zata soruyorum. Bunu ispat edemeyen Kemal, bak tenezzül etmiyorum diyor, sonra Kemal diyor. O acaba o makamında duracak mı? O da bana taahhüdünü versin. Erdoğan, Tayyip Erdoğan yurt dışında bir kuruş parası varsa herhangi bir bankada bunu ispat etsin demiş. Yoksa ben milyoner olacağım demişti. Ama zaten ben milyoner değilim. Şu ana kadar zatın iddia ettiği gibi milyoner olamadık belki ama bu zattan alacağımız tazminat sayesinde herhalde olacağız demişti. Ama daha önce 1 Temmuz 2014 tarihli mal beyanında bankalarda toplam zaten 4.404.192 lirasının olduğu yazılı. Yani oğlundan da 500 bin lira alacağı da varmış. Yani zaten 2014 tarihinde bile milyoner olduğu açık. Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel de Türkiye'nin bu vergi cennetinden vergi kaybının 18,5 trilyon lira olduğunu söylemiş. Hangi ticaret faaliyet diyorlar? Hangi ticari faaliyet demiş ve iftiraları ardı ardına sıraladı. Neymiş efendim? Çocuklarım, kardeşim, eniştem, dünürüm, eski özel kalem müdürüm, yurt dışına milyonlarca dolar para göndermiş diyor. Varsa çıkart milletin önüne, ben hemen gereğini yapayım demişti. Şimdi bekleniyor işte. Evet. Bayağı ciddi bir şey.
2 Aralık 2016'da Erdoğan'ın bir çağrısı vardı. Onu hatırladım ben de. Buldum sonunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da parti cumhurbaşkanı ya da Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhurbaşkanı Erdoğan artan dolar fiyatları karşısında çağrı yaparak Yastığın altındaki dövizi olanlar altına TL'ye dönüştürsün. Türk lirası değer kazansın. Bu adımı attığımız sürece birilerinin oyununu bozarız. Bozulur. Bu oyunu bozarız demiş. Ama 2016'da.
Evet ama bakalım yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı Aykut Erdoğdu da Men Adası'yla imzalanan vergi bilgi paylaşımı anlaşmasının 5 yıl sümen altı edildiğini söylemiş. Onu biliyor muydun? Yani vergi konularında bilgi paylaşımı anlaşması yapılmış ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 5 yıl unutulmuş bu. Vergi cenneti olarak addedilen ülkelerden 3'ü. Men Adası hükümeti, Guernsey hükümeti ve Cebeli Tarık hükümeti ile Türkiye arasında 2012'de anlaşma imzalanmış uluslararası. Bunları kim imzalamış? Türkiye adına dönemin Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Kilci. Ama görüşülmüş ve uyutulmuş. Bu bağlamda o zaman neden 5 yıl bekletildikten sonra meclise sunulmuştur? Bu derece kritik önemi haiz 3 anlaşmanın yürürlüğe girmesi için kanunlaşırken 2 yıl gecikti TBMM'de neden diyor ve 3 yıl ertelenmesi motivasyon aynı mıdır? Ve 3 Panama belgeleri, Paradise belgeleri, Cennet belgeleri gibi vesilesiyle ortaya çıkan gündemdeki Başbakan Binali Yıldırım, bak ondan da hiç ses yok. Diğer üst düzey AKP'lilerin yakınlarının vergi cennetlerindeki mali operasyonları ne olacak diyor, incelemesini geliştirmek.
Araştırılsın demişti daha önceki kendi çocuklarıyla alakalı olan iddiaya. Hem HDP'nin hem de CHP'nin araştırma komisyonu önergeleri de reddedilmişti. Dün Kılıçdaroğlu da bunu dile getirdi.
Getirildi. Peki Sıtkı Ayağan'dan bahsediyor yani tek kişi yönetim kurulu. O kim? Onu da biraz uzadı ama artık bunu ikinci bölüme sarkıtmadan bitirelim. Sonradan da Sarraf davasına geçeriz. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ı tanıyor musun diye sorduğu Sıtkı Ayan kim biliyor musun?
Kimmiş efendim?
Bayağı ilginç yani. 18 şirketin yönetim kurulu başkanı ve üyesi. 6 şirketin ortağı. 5 şirketi de kapatmış. Bunlar hangi dallarda iş görüyor biliyor musun?
Ne, hangi
petrol, dallar? Çimento, elektrik ve enerji, gemi inşa, ulaştırma, gayrimenkul, emlak, doğalgaz, enerji, gıda, sağlık, perlit. Perlit nedir bilmiyorum. İnşaat.
İnşaatlarda kullanılıyor.
Evet. Ben de öyle sanıyorum. Belki. İnşaat, nakliyat ve mesken.
Belki nakliyat.
Nasıl?
İlginç.
13-14 alanda çalışıyor ve bu adam yıldızı zaten AKP'nin İran'daki yıldızı olarak nitelendiriliyor.
Neyse ufak bir karşılaştırma yaptım bu arada. Cumhurbaşkanı'nın biraz önce bahsettiğim geçtiğimiz seneki çağrısıyla alakalı olarak yastık altınızdaki dövizi bozdurun, Türk lirasına dönüştürün şeklinde 10 dolarım vardı. 1 dolar değil bak dikkatinizi çekiyorum buradan söylüyorum 10 dolarım vardı. Hepsi de 10 dolar şeklinde 10 dolar bir tane 10 dolar vardı. O 10 dolarım ne kadardı diye soracak olursanız o zamanlar dolar kaç paraymış? 8 Aralık 2016'da 3.50'ymiş. 3.50 civarında dolaşıyormuş. Ben de Cumhurbaşkanı'nın çağrısını uyup 10 doları bozdurdum. Hmm. Sonra ne oldu? Şu anda kaç?
Zarardasın. 3.77.
3.77 mi? Hmm. Dolar şu anda. Hmm. Düştü mü?
Ha, 3.97 pardon. Lütfen. Affedersin ya. Yani. Ben ne dediğimi
tam kaç, 10 dolarım kaç lira zarara geldi o zaman 3.50'den 3.97'de. 4 lira 70 kuruşluk bir zararım var. 10 dolar üzerinden ama sadece. Canı sağ olsun. Ne yapalım yapacak bir şey yok.
2008'de Men Adası'nda Bumers Limited adlı aile şirketi üzerinden Mübariz Mansibo var biliyor musun? Türkiye'nin mazeri şeyi çok önemli. Petrol tankeri Agdaş'ı almış ondan. Bumers Limited şirketinin adının nereden oluştuğunu biliyor musun?
Çok zor sorular soruyorsunuz. Evet. Lütfen yani spesifik.
Bumers. Çok basit aslında. Senin zekanda birinin Selahattin'den de biraz yardım alarak çözmen çok kolay olurdu. Burak Erdoğan'ın buğusu, Mustafa Erdoğan'ın M'si.
Mu olsaydı keşke o da. Bu mu?
Bum.
Bu mu belge?
Erdoğan'ın Er, Bumer ve enişte Bey'in Ziya'nın Z'si. Ziya İlgen'in. Bumers. İşte bu kadar. Bu şirket hediye gemi Agdaş. Malta belgelerine bakacaksın. Men Adası'nın da bayrağını da çok beğeniyorum.
Tekme.
Swastika gibi.
Tekme mi? Bacaklardan oluşuyor.
Bacaklar ama swastika.
Kovboş çizmesi var. Bayağı niçin kurulmuş olduğu belli zaten ülke.
Evet. Hadi bakalım. Şimdi ara verelim. Bundan sonra da şeye geçelim. Bu merzden bahsetmeyelim artık daha fazla ve zarraba geçelim.
Açık Gazete.
The Beatles'dan Here Comes the Sun, işte geliyor güneş, yani her şey yolunda diyor. İç ısıtıcı bir şarkı çalma ihtiyacını da karşılar diye umuyoruz. George Harrison, İngiliz müzisyen, gitarist, şarkıcı, şarkı yazarı, oyuncu ve prodüktör, film prodüktörü. Ama tabii şeyin, Beatles'ın asıl gitaristi olarak, lead gitarı olarak da çok iyi biliniyor. Sessiz Beatles diye bilinen, Beatle diye bilinen, mistisizmiyle de ilgilenen önemli biri. Ve onun en hoş bestelerinden bir tanesi Beatles, Lennon McCartney bestelerinin dışında kalanlardan bir tanesi onun 2001'de ki ölüm yıl dönümündeyiz. Şimdi 29 Kasım 2001'de hayata veda etmişti. Ona da bir günaydın demiş olduk. Here Comes the Sun adlı parçayla. Evet, Açık Radyo'da bu Türkiye'de ortalığı birbirine katan şeyde Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın ailesi ve yakın çevresine ilişkin iddiaların belgelerini elinde bir kutuyla getirip sallaması bayağı ciddi bir çalkantı yarattı. Avukat görmeden sahte diyor. Adalet ve Kalkınma Partilerden bazıları anlamadık, bazıları da ticari bir ilişki diyor. Ama TRT kesiyor. Tam kutuyu açıyorum dediği zaman yayınlamıyor.
En heyecanlı yerinde.
En heyecanlı yerinde.
Belki bir gün çıkacak.
Cumhurbaşkanından, başbakandan, meclis başkanından ses gelmiyor. Man Adası'na milyonlar aktı diyor Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti bugün. Evrensel Gazetesi'nin manşeti belge gösterdi, istifa istedi diyor. Çünkü öyle söylemişti Erdoğan da. Bir Gün Gazetesi de aile boyu vergi cenneti Man Adası'na para aktarmışlar. Belgelerle açıklandı, gereği yapılacak mı diyor. Yakın bağlantılarının Man Adası'ndaki Bellway Limited şirketine gönderdiği paraların tarihiyle dökümünü de vermişler. Ticari işlem falan diye Sıtkı Ayan'la da ilgili son derece acayip şeyler var. Gülükçü Demokrasi'de de bakıyorum ama fazla bu konuyla ilgilenen bir manşetine rastlamadım birinci sayfada. 2 yıl önceki Ahmet Baro Başkanı Tahir Elçi'nin katledilmesiyle ilgili karanlık o gün çökmüştü manşetini vermiş o. Diğer gazetelere bakıldığı zamansa Hürriyet, işte söylediğimiz gibi havale atışması gibi inanılmaz bir başlık atmış hakikaten. Hürriyet'in yazarları, yayıncıları filan biraz zorda, yani nasıl yorumlayacaklarını bilmiyorum.
Bilemiyorum neden
zorlar.
Millet
bahsetmemiş, babamın oğlu olsa kovun diyor ama başka bir şeyden bahsediyor.
Neden bahsediyormuş efendim, merak ettim.
Ya, ismimi, ünvanımı kendi yanlışına alet eden parça diye. Habertürk'te de yok. Yani bu olmadığı gibi zarra meselesi de yok.
Diyanet sanal para Bitcoin caiz değildir demiş.
Sende var mı? Müptezel, müfteri, fetoperist zat. Fetoperest pardon. Zat demiş, sabahın manşeti bu.
Cumhurbaşkanı'nın, parti cumhurbaşkanı'na, Adalet ve Kalkınma Parti Cumhurbaşkanı'nın, evet, açıklamalarından almışlar.
Adımı kullanan babamın oğlu olsa Yeni Şafak aynen. İftiracı ve sahtekar demiş Yeni Şafak. Star da kumpasın köstebeği CHP'den demiş ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıkmış bir şey. Star'ın şeyi bu. Akşamınki de bu kez Barara'nın sahte belgelerini eline tutuşturdular diyor. Evet, oradan geçebiliriz. Ve çok ilginç bazı şeyler, gelişmeler de orada oldu. Uluslararası alanda çok önemli bir dava.
Ama Ekim ayında bu olaylar gelişmişti. Bizim yeni haberimiz oluyormuş. Öyle, evet, bir durum söz konusu. Yani bu zamana kadar heyecan içinde bekledik Rıza Tarraf'ın tarafı ne olacak diye. Sarraf'ın tarafı ne olacak diye. O artık sanık değil, tanık olarak dinlenmeye başladığını söyleyebilmemizin tarihi aslında Ekim ayıymış.
Evet. O da ilgi çekici.
Ekim miydi, Eylül müydü?
Eylül.
Eylül pardon.
Eylül.
Eylül'de belli olmuş zaten. Boşu boşuna kutuda ne var diye beklemedik bu sefer ama heyecan içerisinde insanlar beklediler.
kritik dava başladı. Rüşveti Atilla değil Süleyman Aslan aldı diyorlar. Süleyman Aslan kim? Oo. Önemli.
Kimmiş?
Eski Halkbank'ın eski genel müdürü. Atilla'nın avukatı Victor Rocco savunmasını yaparken Zarrab'ı suçlamış. Bir de eski Halkbank genel müdürü Süleyman Aslan'ı. O Süleyman Aslan'ı şeyden hatırlıyoruz. Ayakkabı kutuları çıkmıştı işte.
Süleyman Rocco.
Birçok şey çıkmıştı. Sonra yani Aslan'ın Zarrab'dan aldığı rüşvetlerle cebini doldurduğunu söylemiş Rocco. Zarrab'ın Türkiye'de rüşvet ağı kurduğu biliniyor demiş. Zarrab Türkiye'de rüşvet ağı mı kurmuş? Hayırsever iş adamı değil miydi ya?
Türkiye'nin dış borcunun büyük bir kısmını kapattığından
İhracat
bahsedildi.
İhracat şampiyonu. Evet. Unvan da verildi. Bizzat
bakanlar tarafından plaket verildi.
Zeybekçi tarafından da
Numan Kurtulmuş da yanındaydı lütfen.
Evet. Rüşvet verdiği kişiler arasında üst düzey yetkililer de bulunuyor demiş Rocco yalnız.
Ne kadar üst? Bakan seviyesinde.
Onu söylememiş. Zarrab kilit kanıt demiş iddia makamı adına savcı yardımcısı. Savcılık Zarrab'ı koruyor demişler. Zarrab'ın suçunu kabul ettiğine dair belge yayınlanmış. İşte buna ya bunu söylemeye dilim varmıyor canım.
O zaman boş verin. söyle.
New York'ta cezaevinde kaldığı günlerde bile gardiyanlara rüşvet vererek kadın sokmaya çalışmış hapishaneye. İçki. Daha neler? İçki ya. Ve dahası da var. Uyuşturucu.
Haram değil mi? Hayırsever iş adamı diyorsunuz. Diyanet İşleri tarafından yapılan açıklamada Bitcoin'e caiz değil diyorsunuz. Ardından içeriye soktuğunuz...
Uyuşturucu ve yiyecek.
Neyse.
Kadın mı? Uyuşturucu mu? Alkol mü?
Bence bir açıklama yapılması lazım. Diyanet İşleri'nden de.
Eşine.
Böyle hayırsever olmaz diye.
Eşinden de açıklamalı yapılması lazım.
O zaten kapattı konuyu artık galiba.
Olsun. Yardım ettikleri peki hayırseverdi ya. Hayır yardımı yaptıklarında ne diyecek bu durumu?
Bahşişini peşin vereceksin İngilizce nasıl söylenir?
Zor. Ben sana Azericesini söylerim sonra.
Yahşi.
Evet Zarra yok Eylül değilmiş düzeltiyorum. Zarra hakkındaki suçlamaları kendisi hakkındaki suçlamaları 26 Ekim'de Voice of America'nın Amerikan sesine göre kabul etmiş. Biz uyuduk. Hakan Atilla'nın avukatları eski Halkbank Genel Müdürü Aslan Zarrab'dan utanmazca rüşvet aldı. Zarrab'ın oyuncağı oldu demişler. Gardiyanlara içki, kadın ve uyuşturucu için rüşvet vermiş. Ya Selahattin.
Gardiyanlar ne yapmış?
Ya bilmiyorum ya. Çok üzüldüm ya. Aralık 2013'te de Aslan'ın evinde yapılan bak Aslan kim diye soruyordunuz. Söylüyorum. Ayakkabı kutuları ve iki banyo lifi. Lifin içine siz kullanıyor musunuz evde lif kabak?
O kadar detay girmesek.
Banyo lifine sıkıştırılmış şekilde 2.445.000 dolar.
Life mi sıkıştırmış? Evet. 2.445.000 dolar.
Bir kısmı da ayakkabı kutularında.
Ha, ne lifmiş?
Teneke.
Bir de yanlışlıkla.
950.000 İngiliz sterlini. Yani bir
ne kadar?
950.000 1.000.000 dolardan epey fazla eder. Ve 520.000 Türk lirası bulunduğuna dair haberler medyaya yansımıştı. Daha sonra ne olduğunu hatırlıyor musunuz çocuklar?
Bir takım istifalar gelmişti. Çok mu ileri gittim?
Süleyman Aslan yargılandı
evet.
Ama beraat etti. Daha sonra arama sırasında ele geçirilen para ne oldu bu paralar?
El konuldu. Ne oldu? Yakıldı mı?
Hayır.
Uyuşturucu olduğu
zaman yakılıyor. Tabii ki kendisine iade edildi. Ve yasal faizi de ödendi. Zarrab bugün doğru, ifade doğru, verebilir. Barara'nın yorumu da şu. Dünyaya Twitter'dan şu mesajı atmış. Yargı sürecini başlatan savcı ama daha sonra Donald Trump tarafından görevinden alınan. Zarrab'ın davada her türlü suçlamayla mücadele etmeye hakkı var. Buna ne diyeceksin? Bak bakalım. Kendisine yardım etmeleri için avukatlardan bir rüya takımı Dream Team kurdu demiş. Suçunu kabul etti. Çünkü... Gerçekten de hakkında yapılan suçlamaları işledi diyor. Ya New York Times'da Türkçe tweet atmış. Hakan Atilla'ya karşı tanıklık yapacak tweetin ardından ikinci bir paylaşımda bulunmuş. Reza Zarrab'ın suçlamaları kabul etmesi Türkiye-Amerika ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebilir demiş. Hatta Financial Times'ın çok saygın gazetesi Amerika-Türkiye ilişkilerini paramparça edebilir Zarrab davası diyor. Koparma tehlikesi diyor. Yani incir yaprağı diyorlar.
İncir yaprağı mı?
Evet. Amerika'nın Ankara'ya yönelik planlarının üstünü kapatmak için kullandığı incir yaprağı diyor. Türkiye öyle bakıyor diyor bu işe. Financial Times'dan David Gardner yazmış. İkincisi ses kayıtları. Savcılar tarafından mahkemeye sunulabilir diyor. Ortalığı karıştırabilir. Üç, Kürt Washington'ın Suriye'deki Kürt YPG yani Halk Savunma Birlikleri güçlerine silah vermesi en önemli sorundu. Şimdi bu da başka büyük umut beslemişti. Donald Trump yönetiminden defalarca istemişti. Durdursun zararı olmadı diyor. Dört, Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi taleplerini de reddetti diyor. Kızdı diyor yani Erdoğan. Bekir Bozdağ da davayı, hükümet sözcüsü bu, Türkiye'ye karşı hukuki dayanağı olmayan bir komplo olarak gördüğünü, zaten Yeni Şafak da bugün aynen öyle demiş. Komplo. Dava Ankara'nın Kürtler ve Gülen'le ilgili endişelerin önüne geçti diyor. Cumhurbaşkanından bir açıklama var mı çocuklar?
Yok, hayır, ama son dakika gelişmesi var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 343 asker, 360 şüpheli kişi hakkında gözaltı ve yakalama kararı verilmiş. 343 asker.
Savcı bir de ne demiş?
Çok ufak haberler gibi geliyor değil mi? Şimdi 343 asker gözaltına alınacakmış.
Savcı ne demiş? 26 Ekim'de kabul ettiğini söyleyince savcı Reza Zarrab'ın ayakkabı kutularıyla Türk yetkililere nasıl rüşvet verdiğini anlatacağını belirtmiş. Ne diyorsunuz ya?
Kim diyor bunu?
Savcı.
Savcı diyor.
Ayakkabı kutularını anlatacak demiş. Yani Hakan Atilla'nın tek başına hakim karşısına çıktığı davada 5 numaralı tanık oluyormuş. Bloomberg'de Reza Zarrab savcılık adına tanıklık yapacak demiş. Suçlu olduğunu Benjamin Weiser tweet atmış. Suçluluğunu kabul etti ve Atilla'ya karşı ifade verecek demiş yarın. Zarrab davasının da AKP'deki çatlağı büyütmekte olduğuna dair haberler çıkıyor. Artı gerçekte ayrıntılı olarak belirtilmiş bu da. Ve son olarak da 20 ayı aşkın süredir federal mahkeme salonunun içinde yaşananların ve dışında yaşananların öyküsünü de Muratcan Bilgincan yazmış. T24'ten okumak mümkün. Cumhuriyet'te de var. Burhan Kuzu dostumuz.
Dostunuz.
Yani hayır dostumuz dediğim manevi bir dostluk duygusu var. Sizin. Trump tüccar mantığıyla para koparmaya çalışıyor demiş. Bizde para falan yok. Trump işine bak demiş.
Hani büyüyordu ekonomi?
O da hukukçu mantığıyla bakıyor anladığım kadarıyla. Bizde para falan yok. Trump işine bak demiş. Ve bu şekilde bitmiş. Türkiye'de Ahim'e nihayet savunmasını göndermiş. Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in şikayetiyle ilgili talep ettiği açıklamayı göndermiş. Avukatı bilgilendirilecek demiş. Hadi bakalım, hayırlı olsun.
Açık Gazete.
Nereye doğru?
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar.
Günaydın Cengiz.
Ömer günaydın.
Günaydın Cengiz Bey.
Can günaydın. Sana sonunda iyi bir haberim var ama sonunda.
Vizeyle mi?
Nasıl dayanacağım?
Vize can. Dayanırsın.
Bir yarım saat. Ne olacak canım? Bu kadar senedir bekliyorsun.
Evet. Tamam bakalım. Yaparız bir şeyler.
Güzel. Şimdi
o yeni jingle'ı çok beğendim. Onu kutluyorum. Kim yaptıysa.
Hangisi
yaptıysa. Açık radyoyu açık bırakan adam ve dinlemeye devam eden kediler. Kedi.
Evet. Station ID'lerimizden biri. Evet. Güzel değil mi?
Çok hoşuma gitti. Bugünkü programdan da aklımda şey kaldı. Bu Burhan Kuzu dostumuz kaldı.
Evet.
Dostunuz.
Yani ben demedim.
Ben de demedim.
Benim de tanışıklığım yok ama fahri bir dostluk hissediyorum kendisine. Biraz hukuk mürekkebi yalamışlığımız olduğu için ama o hukukçu mantığıyla yaklaşmıyor ki. Ticari mantıkla yaklaşmış.
Ama lafı gediğine koymuş.
Koymuş evet.
Yani bundan sonra Trump ayağını
denk
aldı. Fakat yani tam bir muz cumhuriyeti görüntüsü. Neyse bu konuda.
Bugün epey bir yayın yapmaya çalıştık biz de naçizane. Asıl şimdi biz başka çılgınlıkların peşinde koşalım. Senin geçen gün Ahval'de çıkan yazın üzerine zaten gündeme son derece geldi. Birdenbire oturuverdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kanal İstanbul projesinde artık ihale aşamasına gelindi. Çılgın proje.
Senin bir bu konuda bir kuşkun mu vardı?
Yok ama heyecanlandım. Niye bekletiyorlar filan yapmıyorlar diye.
Ya şimdi şöyle bir hatırlatma yapmakta fayda var. Yani bu konuda bir kere bu yeni değil. Yani 2011 seçimlerinden önce biliyorsunuz gündeme geldi ilk defa. Hatta seçimlerden hemen önce ve galiba pek de üstünde durulmadı. Çünkü hatırlıyorum o zamanlar şöyle bir haberler vardı gazetelerde. Başbakanı birileri kandırmış, bunun oluru yok gibi bir haber hatırlıyorum gayet iyi. Ondan sonra neyse döndü dolaştı, tekrar gündeme geldi tabii. Neden gündeme geldi veya neden gündemde kalmaya devam etti? Çünkü Türkiye'de yani dişe dokunur başka bir iktisadi faaliyet yok. Sadece inşaat. Yani yollar, işte tüneller, toplu konutlar, köprüler, hapishaneler unutmamak lazım. Bu devasa şehir hastaneleri, ondan sonra Kürt bölgesindeki askeri karakollar, kalekol dedikleri, camiler, alışveriş merkezleri, havalimanı, deniz limanı, ondan sonra bu devasa boş tatil köyleri, nükleer enerji ve tabii kömürle çalışan santraller. Yani ve tabii şimdi çılgın proje. Yani dolayısıyla yani mantığa oturuyor. Çünkü artık elde avuçta hiçbir şey kalmadı ve buna yükleniyorlar yani. Ve yüklenmeye de devam edecekler. Yani işin temel paradigması bu. Ya yani oraya oturuyor bu kanal projesi.
Evet, yazında da çok bence esaslı bir şekilde özetlemişsin, izninle tekrarlayayım. Yollar, tüneller, köprüler, toplumsal konutlar, hapishaneler, devasa şehir hastaneleri, Kürt bölgesindeki askeri karakollar, camiler, alışveriş merkezleri, havalimanları, deniz limanları, devasa tatil köyleri, nükleer enerji ve kömürle çalışan elektrik santralleri, hidroelektrik barajlar, HES'ler ve son olarak da bu işte 10. olarak.
Yani tabii bu şeyi hatırlattı bana. Yani bu Sovyetlerin ilk döneminde sosyalizm, elektrifikasyon, ülkenin elektriğe kavuşması demektir diye bir formül vardı hatırlarsın.
Evet, New Economic Policy.
Evet, yani yeni iktisat politikası Sovyetlerin elektrifikasyondu. Türkiye'nin de Türkiye'de de onun yerine elektrifikasyon değil, betonifikasyon diyelim aslında.
Evet.
Betonlaşma herhalde.
Bir model,
hakikaten model başka hiçbir faaliyet yok. Her yeri betonluyorlar ve her yeri betonlamaya devam edecekler yani.
Model işçi vardı orada, Stakhanov hareketi, Stakhanov'un hareketi. Tabii. Burada model işçimiz yok ama.
Evet ya, o akıllarına falan gelmiyor öyle şeyler, doğru. O hiç öyle bir kültür yok tabii, yani öyle bir gelenek yok burada. Şey var tabii, Amerika'dan gelen ayın işçisi veya haftanın çalışanı formülü var bazen sağda solda otellerde falan görüyorsunuz.
Ayın elemanı, evet.
Evet, bir de Hürriyet gazetesi her zaman olduğu gibi sağ ya da sol üst köşeden dünyaya buluşlar yapan harika Türk insanlarını anlatır, doktorlarını.
Ha tabii.
Mühendislerini filan.
Şimdi bu kanal meselesinin şakası yok yani, bu bir kabus. Bununla uğraşan veteran hoca var, işi bu, oseanograf ve mühendis Cemal Saydam. Açık Radyo'da da dinledik kendisini galiba birkaç kez.
Evet, Hacettepe Üniversitesi'nde profesör.
Evet, emekli. Cemal Hoca'nın anlattıkları açık ve net. Yani Karadeniz'le Marmara arasında ikinci bir musluk açılıyor. Yani bunu böyle hatırda tutmak gerekiyor. Diğer musluk boğaz. Yalnız boğazın şöyle bir özelliği var, ters akıntısı var. Yani Allahü Teala öyle öyle buyurmuş, evet. Ve Marmara'dan Karadeniz'e bir akıntı var. O sayede Karadeniz boşalmıyor. Zira Karadeniz ile Marmara arasında 30 santimetrelik bir kot farkı var. Muazzam bir kot farkı bu, 30 santimetre. Yani tek yönde akmış olsa Karadeniz şimdiye kadar çoktan boşalırdı. Şimdi niye boşalmıyor? Bu ters akıntı dolayısıyla boşalmıyor. Bir kere ikinci bir musluk açtığında, kanal açtığında o tek yönlü akacak. Yani Karadeniz'den Marmara'ya akacak. Marmara'dan geriye bir akıntı olmayacak. Ne olacak? Karadeniz bir kere boşalacak ve Karadeniz'e su taşıyan ırmaklar ve başta Rus ırmakları, yani Dinyeper, Dinyester, galiba Volga da Karadeniz'e akıyor ve tabii Tuna, yani Avrupa'yı da birebir ilgilendiren bir hikaye bu. Onlar da zorlanacak tabii. Yani getirdikleri su gidecek. Yani nereye gidecek? Aşağı gidecek. Şimdi bu Karadeniz'le Marmara ve onun devamı olan Ege, Akdeniz arasındaki bu suyun tuzluluğu dengesini de bozma potansiyeli taşıyor diyor uzmanlar. Niye? Çünkü Karadeniz'in suyu malum çok daha az tuzsuz, diğerleri öyle değil. Şimdi bu denge tamamen bozuluyor. Marmara'nın suyu giderek çürüyen bir su haline geliyor. Evet. Yazıda ve Cemal Saydam'ın 4 bilim adamıyla, bilim insanıyla birlikte çıkardığı kitapta bunun ayrıntıları var. İstanbul ve civarının kokudan oturulmayacak bir yer haline geleceğini öngörüyorlar. Evet. Böyle bir felaketle karşı karşıyayız.
Evet, yani tersinemez olarak değişime uğramış, kokuşmuş bir su birikintisi olacağını söylüyorlar. Evet. Senin yazına dayanarak söylüyorum.
Evet, tabii, yani ben de onlardan alıntı yapıyorum. Şimdi bir de bu yeni ortaya çıkacak olan ada var. Yani Boğaz'la Kanal İstanbul arasında kalacak olan bir ada çıkıyor ortaya. O bir ada. Yani kocaman bir ada ama ada. Şimdi orada da onun yeraltı suları, yani Trakya'da bir ada çıkıyor ortaya. Hı hı. Bir ad buluruz artık. Recep Tayyip Erdoğan adası falan olur herhalde, değil mi? Yani yakışır bence.
Büyük ada. Değil.
Büyük ada var.
Büyük ada 2.
Şirketin adı neydi bu kısaltmalardan oluşan? Biraz önce bahsettiniz. Neyse, tamam.
Ha şey mi? Buran Kuzu mu?
Yok.
Bir başka şirket adı. Şimdi birazdan bulurum seni. Sen devam.
Şimdi bu ada bir ki o da bir tuhaflık tabii. Yani orada bir yeraltı sularına, o adanın yeraltı sularına, yani işte bu Çatalca bölgesi, yani Türkiye'nin işte havalimanı tarafı yani.
Bumers.
Oraya evet, yani o yeraltı sularına deniz sularının karışması öngörülüyor. Ve tabii daha Marmara'nın altında Ege'nin dengelerini nasıl bozacağı konusunda bir çalışma yok. Şimdi bu çalışma olmaması meselesi fevkalade önemli. Zira böylesine devasa bir projede, ki bunun bir benzeri var, İngiltere ile, yani Büyük Britanya ile, adayla kıta arasındaki tren yolu, biliyorsunuz. Şu Fransa'dan geçen. Bir tren yolu.
Channel.
Şimdi bu Channel Tunnel, yani benzer bir proje. Yani bu devasa bir proje o da. Şimdi bu projenin bırak çevresel etki analizini, stratejik etki analizi var. 10 bin sayfa. Bu yıllar aldı bunu ortaya çıkarmak zaten. Yani uçan kuştan denizde yüzen balığa kadar o trenin çıkacağı, yani yeryüzüne çıkacağı mahallin efendim göreceği zarardan işte yani her türlü şeyi bu konuyla ilgili ya yani Channel Tunnel'la ilgili olası durumları dikkate alan, kaile alan ve bunların bilimsel tahlilini yapan bir çalışma bu. 10.000 sayfa. Onun üzerine Channel Tunnel yapılması kararı alınıyor. Ya bütün bunlar göz önünde bulundurularak ve projede zararı asgariye indirmek üzere önlemler alınarak yapıldı. Şimdi bu kanal dediğin hiçbir şeyi yok. Hiçbir şeyi yok. Yani bir adam yapılacak, olacak, olası diyor ve oluyor. O başka şey. Yani bir, tam bir kabus. Yani ne olduğu belli değil. Nasıl olacak işte yani Cemal Hoca'nın falan de diğerlerinin söyledikleri. Derin Onhon var bir de. O da benzer şeyler söylüyor. Özellikle İstanbul'la ilgili.
Evet, Ethem Gönenç var İstanbul Teknik Üniversitesi'nde.
Bunlar ellerinden geldiği kadar yani kendi imkanlarıyla olasılıkları dile getiren bilim insanları ve ama bu böyle yani bu çok ciddi bir çalışma gerektiren bir şey ama öyle bir şey tabii ya hiçbir projede yok zaten ve biliyorsunuz artık Türkiye'deki bütün projeler ÇED'den muaf. Yani zaten uyduruk ÇED'ler çıkıyordu. Hiçbir zaman tarafsız değildi. Artık tamamen muaf yani. Kestirip attılar. Yeter dediler. Ve ya böyle bir kabus. Ya bunlar kalıcı tahribat çünkü.
Yani bu sadece geri döndürülemez çevre facialarından bahsediyoruz. Evet, bir daha artık geri döndürülmesi imkansız. Yani adayı bir daha tekrar anakaraya dönüştürmek imkanı falan olmayacağı gibi bütün ekolojik dengelerinde geri dönüşsüz biçimde ortadan yani alt üst olacağı aşikar. Tabii şeyi de belirtiliyor, senin de yazında var. Yani nefes almak için alan bulamayan İstanbul, 15 İstanbul. İstanbul
evet. Diğer zaten yani İstanbul'da yani yaşayan insanla yani insan yoğunluğu azami bir yani doymuş bir toprak parçası zaten. Evet.
Yani şeyde de başka Channel'ın dışında bir de Nikaragua'da ilginç bir proje var. Yani Nikaragua'nın bir zamanlar devrimci Sandinistaları şimdi akıl almaz bir başka şeye Çin'le büyük bir projeye giriştiler. Ve Panama kanalına muaf. Oradaki yerlilerin de ömür boyu artık oturamayacakları, yerlerinden yurtlarından kovulacakları bir şey kanal projesi de orada devam ediyor. Var, milyarlarca evet. Dolarlık.
İşin bir de tabii şeyi var. Yani ona bakmak lazım mesela. Onun bir stratejik etki analizi var mı yok mu? İlla evet. Vardır bence. Ona bakmak lazım. Ama mesela Panama şimdi buna karşı çıkan bir takım aklı evveller var tabii. Her zaman böyle işlerin alıcısı olur biliyorsunuz. Yani demin adını zikrettiğimiz bilim insanlarının söylediklerinin aksine yok efendim neden olmasın falan diyorlar. Verdikleri örnekler de Süveyş kanalıyla Panama kanalı. Şimdi her ikisinin de tamam ya yani her ikisi de yapıldığında bir kere böyle bir kavram yok ortada. Yani bunu bir kere altını birkaç kere böyle kalın kalın çizmek gerekiyor. Yani stratejik etki analizi, çevresel etki analizi diye bir kavram yok o zaman.
Evet. Yani o zaman yok yani.
Devletler karar alıyor ve yapıyorlar ve yapmışlar. Ha şimdi o kanallar yani hem Panama hem Süveyş acaba nasıl ya çevreye zarar verdi? Çünkü vermemesi mümkün değil. Yani değil doğal yani. Doğal şeyi bozuyorsun orada. Doğal bir denge var onu bozuyorsun yani. Aynı şekilde Korent. Yani
evet, Yunanistan'daki yani çılgın proje deniyor buna ama bu aslında senin de belirttiğin gibi deliliğin ta kendisi yani işte Sazlıdere rezervuarının mesela felaket kuzey ormanlarından Nuray Çolak söylemiş ben de senin de dikkatimi çektiğin Ziya Wiesen'ın haberine baktım şeyde evet. Çıkan
Politico'da.
EU'da orada mesela bizim programcı dostlarımızdan Akif Burak Atlar'ın da çok önemli yani İstanbul'u daha da sürdürülemez kılacak muazzam tahribat verecektir diyor ve bunun da bir üzerinde anlaşmaya varacağımız bir konu herhalde, bir demokrasi, daha doğrusu demokrasi yokluğu problemidir diyor Akif Burak.
Tamamen onunla alakalı. Tabii ki yani burada hiçbir zaman kimseye sormayacaklar. Yani artık bu yani ahı gitmiş vahı kalmış bir ekolojik dengeden bahsediyoruz zaten. Yani Türkiye'deki tahribat, kalıcı tahribat devasa boyutlarda zaten. Yani tarım üzerindeki etkileri, yani Anadolu'da yaşayan insan kalmadı ya. Türkiye'deki kentleşme %80'in üzerine çıkmış vaziyette. Avrupa ortalamasının çok üzerinde. Yani Türkiye yıllardır net ithalatçı, yani gıda ithalatçısı bir ülke haline geldi. Bütün bunlar yani bu ta yani sadece AKP döneminin vebali değil. Yani bu çok eskiden başlamış, tarımın kötü olduğuna inanan politikacıların maalesetiyle ortaya çıkan bir kabus bu. Yani herkes şehirde yaşıyor.
Kabus diyor. Evet, ben de kendi naçizane şeyime daha önceki hafif ilgi ve alanlarıma, yani mesleki alanıma bakacak olursak, Montreux Sözleşmesi'nde zaten 1936'da uluslararası sözleşme boğazlarda deniz barış zamanındaki durumlarda zaten bütün sivil gemilerin serbest geçiş hakkı tanıdığı için, bu herhangi bir şey, niye insanlar böyle yeni açılacak bir kanalı paralı olarak da tercih etsinler.
Elbette, şimdi
bunun aklı almayacak bir delilik bu hakikaten.
Yani. İşte şey gibi canım, yani aynı kafa, yani ne Orhan Gazi mi Osman Gazi mi, evet. O kullanılmayan köprü var ya.
Evet.
Yani o üçüncü köprü de öyle, o da kullanılmıyor. Yani bunu niye başka yollar varken paralı, o dünyanın parası hem de niye kullansın? Ama yani iş oraya kadar zaten gelmez. Şimdi işin bu iki boyutu var herhalde. Yani bu işin olamayacağını söyleyenlerin öne sürdüğü iki gerekçe var. Birincisi fiyatı, yani masrafı. Şimdiden 20 milyar dolardan söz ediliyor. Yani Kanal İstanbul'un hayata geçmesi için. O herhalde 2'ye 3'e 4'e falan katlanır. Yani devasa bir iş. İkincisi bu Karadeniz'e kıyısı, sahildar ülkelerin, kıyısı olan ülkelerin tutumu ne olacak? Şimdi bu işin içinde bir Rusya var haliyle. Saydık yani Dniyepre, Dniester'i. Bir de Tuna üzerinden Avrupa var.
Evet.
Yani Avrupa Birliği var yani. Tuna da boşalacak yani. Ya Tuna da zorlanacak. Onun debisi de zorlanacak.
Bir de tarihi şey var, Batonea antik kenti Bizans'tan kalan, tamamen suların altında kalacak böyle bir şey olursa. Bu da çok hiç üzerinde durulmayan önemli bir şey.
Yani Rusya'nın ve sahildar ülkelerin ve bu durumda Avrupa Birliği de taraf olacak tabii. Buna tepkisi, yani böyle bir projeye tepkisi ne olacak? Bütün burada kocaman bir bilinmeyen var. Yani bu 2011'den beri, yani 6 yıldır konuşulan bir iş olduğu için ve yurt dışında yani öyle çok olmasa da 3-5 tane iyi yazı çıktığı için bu ülkeler bu çılgınlığın diyelim, deliliğin farkında. Dolayısıyla günü geldiğinde yani Türkiye'de pek herkesin hoşuna giden tabiriyle kazma vurulduğunda herhalde bir telefon gelecektir yani. Bir dakika abiler, bunun çedi var mı veya stratejik etki değerlendirmesi var mı? Ne yapıyoruz? Kim ne yapıyor? Bu bir görelim şu raporu falan diye birileri telefon edecektir herhalde.
Evet.
Ama Ceyiz bitirmek zorundayız. Biraz geç başladık ama
şu konuya gelsek diyorum artık.
Can heyecanı.
Durum bu. Herhalde bu iş daha yani gündemde kalacak. Can
evet,
heyecandan tırnakları yedi. Şimdi Avramopoulos Türkiye'de. Avramopoulos Yunan sağ kökenli bir politikacı ve komisyonun göç ve vatandaşlık işlerinden sorumlu. Bunun görevi bu 2.9 milyar 3 milyarlık Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye mülteciler için, Suriyeli mülteciler için verdiği kaynağın sorumlusu. Yani o yönetiyor bu işleri ve 16 Mart 2016'daki mülteci anlaşmasının da birebir şey tarafı, sorumlusu, muhatabı. Hürriyete ve Sözcü'ye bir takım beyanlarda bulunmuş. Vize için son düzlüğe girdik diyor.
Vize can çok sevindi.
Ne diyeyim? Ne diyeyim şimdi?
Evet, son düzlüğe girdik diyor. Tabii çok sağlam bir palavra. Düzlük, düzlük şeye kadar gidiyor. Yani diğer kainatlara falan kadar uzun uzanan bir düzlük yalnız. Düz ama.
Peki o zaman
yani sahtekarlığın aslında buralara kadar geldiği bir
çılgınlığın ve deliliğin son noktaları. Ben biz sana izninle güzel bir parça seçtik.
Peki.
14. Napolyon söylüyor.
Ne diyorsun abi?
14. Napolyon.
14. Napolyon yok.
Var var. O söylüyor, beni beyaz ceketli, temiz ceketli genç adamlar gelip alacaklar, beni götürecekler. Güldüğünü biliyorum ama beni çok güzel bir ağaçların, çiçeklerin ve ötüşen kuşların olduğu o mutlu yere götürecekler diyor. Sepet örenler, hasır örenler olacak diyor. Beni almaya gelecekler ve ha ha ha diye gülüyor. They are coming to take me away ha ha diye. Eğer kabul edersen 14. Napolyon'dan sana bunu armağan etmiş.
Sihirli mantar falan mı içerek oluyor? Nasıl oluyor?
Yok öyle şeyler. Yani göre caiz değil öyle şeyler.
Evet, yok öyle Bitcoin şeyler. De. Biz beni almaya geliyor bu genç evet. insanlar.
Müthiş. Eksik olmayın.
Teşekkür ederiz.
Görüşmek üzere.
Remember when you ran away and I got on my knees and begged you not to leave because I go berserk? Well, you left me anyhow and then the days got worse and worse and now you see I've gone completely out of my mind. And they're coming to take me away, ha-ha, they're coming to take me away, ho-ho, hee-hee, ha-ha, to the funny farm where life is beautiful all the time, and I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats, and they're coming to take me away, ha-ha! You thought it was a joke, and so you laughed, you laughed when I had said that losing you would make me flip my lid. Right? You know you laughed. I heard you laugh. You laughed and laughed, and then you left. But now you know I'm utterly mad. And they're coming to take me away, ha-ha. They're coming to take me away, ho-ho, hee-hee, ha-ha. To the happy home with trees and flowers and chirping birds and basket weavers who sit and smile and twiddle their thumbs and toes, and they're coming to take me away. I cooked your food, I cleaned your house, and this is how you pay me back for all my kind, unselfish, loving deeds. Huh? Well, you just wait, they'll find you yet, and when they do, they'll put you in the ASPCA, you mangy mutt. And they're coming to take me away, ha-ha, they're coming to take me away, ho-ho, hee-hee, ha-ha, to the funny farm where life is beautiful all the time. And I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats, and they're coming to take me away, to the happy home with trees and flowers and chirping birds and basket weavers who sit and smile and twiddle their thumbs and toes, and they're coming to take me away, to the funny farm where life is beautiful all the time, and I'll be happy to see those.
Nereye doğru?
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar.
Açık Gazete.
Yüzüncü yılında Ekim Devrimi. Tarih Vakfı'nın katkılarıyla.
Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Hoş geldiniz.
Bugün konuğumuz da var.
Evet, bugün konuğumuz var. Sadece Doğan Çetinkaya değil, Fatih Beninsoy'u dinleyeceğiz daha çok.
Merhaba Fatih, hoş geldin.
Merhaba.
Evet, neyle devam ediyoruz, nasıl yapıyoruz?
Bugün Doğan, biraz ilk 3 haftamızda Ekim devrimine gelmeyi başarabilmiştik. Biraz yavaş da olsa kaba köşe taşlarına biraz değinerek. Bugün biraz Ekim devriminin öneminden başlayıp Şubat'la Ekim arasında çokça yapılan ayrım üzerine biraz konuşmaya çalışacağız. Ekim devriminin devrimler tarihinde önemli olmasının bir sebebi aslında devrimler tarihinde iki büyük devrimden bir tanesi olması. Bir tanesi Fransız devrimi, bir tanesi Ekim devrimi veya Rus devrimi, 1917 devrimi. Bunun en önemli sebebi Fransız devrimi ve 1917 devriminin devrimler tarihinde bir referans noktası olması. Kimin için? Devrimlerle iştigal edenler, devrimler üzerine düşünenler veya devrimler tarihi içerisinde eğleyenler için iki devriminde çok önemli müstesna yeri vardır. Çünkü Fransız devriminden sonra modern devrimler tarihinde devrim yapmayı önüne koyan kişiler, fikirler ve gruplar artık ortaya çıkacak. Onun öncesinde daha çok isyanlar, direnişler, devrimci kalkışmalar var. Fakat kendi varoluşunu devrimcilikle tanımlayan ve bir devrimi planlayarak, tahayyül ederek gerçekleştirmeye çalışan çok sayıda kişi, düşünce ve grup örgütlenme yok. Bu bir şekliyle aslında bir Fransız devriminin de bir sonucu. Ve Fransız devriminden sonra 19. yüzyıl boyunca dünyada var olan bütün devrimlerde veya devrimi gerçekleştirmek isteyen şahsiyetlerde Fransız devrimi bir rol model olarak ortaya çıkacak. Bundan dolayı aslında devrimlerin şahı gibi bir şey Fransız devrimi. Bu Fransız devrim bu konumunu tahtından indiren devrim ise 1917 devrim olacak. Ondan dolayı 1917 devrimi aynı şekilde önemli. Ki Bolşeviklerin kendisi, Rus devrimcilerin kendisi bile devrim dendiğinde hep Fransız devrimini hatırlarına getirecekler. Ve devrimi yaparken de 1917 olurken bile aktüel o dönemde çağdaş devrimciler Fransız devrimini hep akıllarında tutacaklar. Yani bir köşelerinde Rus devrimi gerçekleşirken Fransız devriminin safhalarını düşünecekler, şahsiyetlerini, liderlerini düşünecekler. Böyle bir karşılaştırma olacak kafalarında. Paris Komünü de tabii ki de yani o Fransız devrimci geleneğinin belli bir şekilde bir parçası. Fakat 20. yüzyılda 1917'den sonra artık hem devrimciler için hem devrim üzerine düşünenler için rol model 1917 olacak. Yani Fransız devrimi tahtından bu anlamda da indiren bir devrim 1917. Sırf hani siyasal, toplumsal, iktisadi sonuçları açısından değil, dünyadaki devrim tarihi, devrimler tarihi açısından da böyle bir boyut olacak. Artık 20. yüzyılda devrim yapmaya çalışanlar, devrim üzerine fikir yürütenler için dönüp baktıkları, referans aldıkları olgu 1917 olacak. Bundan dolayı da 1917 devrimler tarihinde çok müstesna bir yere sahip.
Evet, İngilizler 1648 devrimi falan diyorlarsa da onlar kendilerine bir pay çıkarttılar.
Evet, için. İngiliz devrimi aslında modern devrim tarihinin içerisinde en önemli devrimlerden bir tanesi olmasına rağmen İngiltere'de dahil olmak üzere aslında unutulmuş bir devrimdi.
Evet.
Devrim oldu da sonradan 1960'lı yıllarda hatırlatılmıştır. Zaten biliyorsunuz İngiliz devrimle İngilizler iç savaşlar. Devrim demekten de imtina ederler.
Evet.
O bile onun bir şekliyle göstergesidir. Aslında Rus devrim için de öyle vardır ve bugün Fotin de burada olmasını vesile bilerek aslında biraz şeyden bahsedebiliriz. Hani 1917 nasıl bir rol model oldu ve 1917'den biz neden, neyi nasıl hatırlıyoruz? Ve bu Şubat'la Ekim arasındaki farklılaştırma nereden çıkıyor? Yani bir devamlılık olduğu tartışıldığı gibi aynı zamanda Şubat'la Ekim arasında da çok ciddi bir duvar da koyulduğu görülüyor. Çok farklı sebeplerle. Bence bugün biraz onun üzerine
ya senin dediğin bir şeye dönmek istiyorum. Ben Rusların şey açısından çok ilginç. Yani sadece 1917'de değil Fransız devrimi düşünmek. Sonrasındaki yıllarda da aslında senin dediğin gibi sürekli böyle bir periyodizasyonu Fransız devrimi üzerinden yapma çabası var. Mesela önemli bir kısım hani devrim içerisinde yer alan figür şeyi bekliyor. Bir Rus Termidor'u bekliyor. Devrim içerisinden bir Rus Napolyon'un çıkmasını bekliyor. Dolayısıyla bütün devrimi düşünürken Fransız devriminin geçtiği çeşitli safhaların, çeşitli aşamaların bir tür tekerrürünü bekliyorlar. Doğru, Paris Komünü örneği de çok canlı, çok önemli ama Paris Komünü biraz daha farklı orada. Yani onun işte dayanma süresini aşmış olmak, hani varsayılır ya Lenin'in dans ettiği vesaire, ya da işte Paris Komünü Merkez Bankası'na el koymamıştı, biz el koyuyoruz gibi, bazen bazı noktalarda kıyas oluyor ama Fransız devrimi tam anlamıyla bir rol modeli ve periyodizasyonu belirleyen esas o. Sorun da bu, senin dediğinle bağlantılı olarak hani Fransız devrimini bir kerteliz noktası olarak alırsak, Şubat-Ekim arasındaki kontrast, varsayılan kontrast. Deniyor ki Şubat iyi devrim aslında. Bugün çok hakim olan bir anlatı bu. Şubat iyi devrim, bütün ulusun, bütün Rus halkının, Rus olmayanların da geniş ölçekte katıldığı bir toplumsal patlama, bir kendiliğinden devrim. Bunun karşısında Ekim ise bir devrimden çok bir... Yani konuşmuşsunuzdur. Bir darbe aslında, hani bugünkü modern terminolojiyle Mısır'da falan filan çok kullanılmıştı bu terminoloji. Ekim'i bir tür Şubat'ın o meşru toplumsal devriminin şeyini, gücünü, meşruiyetini çalan bir darbe girişimi olarak tanımlamaya dönük bir, ikisi arasında bir tezat ilişkisi varsayan bir söylem, özellikle günümüzde çok yaygın. Bunun altında şöyle bir argüman da var. Yani efendim şey olmasaydı, Ekim devrimi olmasaydı, yani Bolşevikler Rus devrimini çalmış olmasaydı, bunlar tırnak içerisinde sürekli, ne olurdu? Rusya muhtemelen işte bir tür parlamenter demokrasiyle tanışırdı. Yani Rus toprağına parlamenter demokrasinin tohumları atılmış olurdu ve belki bugün bunları yazanlar var. Belki bugün Putinizm falan filan da olmazdı. Çünkü Rusya'da işte Kerenski ile başlayan bir parlamenter cumhuriyet geleneği bugüne gelmiş olurdu, bugüne yerleşmiş olurdu. Belki bugün işte bir Rusya, bir tür Kanada olmuş olurdu falan gibi argümanlar da var. Bunun temel dayanak noktası işte bir tür işte konspiratif azınlık örgütü ve onun işte şeytani lideri tarafından çalınmış olan Şubat'ın toplumsal ve siyasal meşruiyeti anlatısı var. Burada biraz tabii farklı düşünmek gerektiği kanaatindeyim ben kişisel olarak. Yani Şubat'ı ile Ekim'i ile Rus devrimi dediğimiz şeyin, ya da Sovyet devrimi demenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. O da küçük harfle Sovyet, büyük harfle değil. Çünkü bir arkadaşım bahsetmişti. Genç kuşaklar arasında şey çok yaygınmış. Yani Sovyet dendiğinde bunu sadece bir devlet olarak düşünüyorlar. Evet, halbuki evet, bizim açımızdan diye düşünüyorum ben. Bu Rus, Sovyet ya da 1917 devrimin en önemli şeyi bu küçük harfle Sovyet. Yani öz yönetim deneyimleri. Sonrasında tabii ki bu Sovyet demokrasi cılızlaşacak, zayıflayacak. O ayrı bir tartışma konusu ama bu devrim açısından en önemlisi bu öz yönetim tabii deneyi ve onun en önemli organlarından.
Bir çeşit şura yani, kabul şura ediliyor. Yani belki aslında... bu vesileyle bir ufacık parantez açayım. Yani İran devrimine de bu esiyle ileride bir daha dönmek gerekebilir. Yani ilk Humeyni el koymadan önce evet, çok orada ciddi bir yani şuralardan oluşan bir çeşit İran Sovyet devrimi de
gerçek
oldu.
Gerçek toplumsal devrimlerde çok sık karşılaşılan bir olgu. 1956 Macaristan'da da
evet,
söz konusu
aynen,
olan. Yani
onu da söyleyecektim.
Konsey ya da şura ya da Sovyet dediğimiz öz yönetim deneyleri açıkçası çok önemli. Ama işte bu bir şekilde toplumsal bellekten, kendisini hatta solcu olarak gören insanların belleğinden bile silinmiş durumda.
Evet.
Bir not da düşeyim. Bilgisayarda da mesela şey yazarken dikkatimi çekmişti. Sovyet yazdığınızda Türkçe şeyde küçük harfle yazdığınızda hemen düzeltiyor ya da altına şey yapıyor, kırmızı çizgi çekiyor.
aslında Sovyet'in devletle özdeşleştirilmesi tam da varlık ve çıkış şeyini düşündüğünüz zaman, mantığını düşündüğünüz zaman tarihin önemli bir ironilerinden bir tanesi. Ama o söylediğiniz İran'la ilgili şey Rus devriminde şimdiden devam etmek için önemli. Neden? Çünkü hani biz bir şekilde bu devrimleri bugünden hatırlıyoruz ve bugün bizim için anlamlı olan şeyleri öne çıkartmaya çalışıyoruz veya hatırlayanlar, üzerine yazanlar aslında tamamen bugünkü politik ihtiyaçlarla korelasyon halinde bir anlatı kurguluyorlar. O şimdi Fotin'in dediği yani bu Ekim, Şubat karşılaştırmasında aslında olgunun kendi yaşandığı sürece baktığımızda onun içerisinde Şubat'la Ekim kontrastından daha ziyade aslında Şubat, Ekim ve Kornilov arasında, yani İran devriminde olduğu gibi her devrimde bir taban örgütlenmeleri, öz yönetim örgütlenmeleri mutlaka çıkar. O bir toplumsal, siyasal, gerçek anlamda bir devrimse. Bir anda siyasi örgütlenmeler vardır bir şekilde devleti de fethetmeye çalışan. Bunlar arasında bazen gerginlikler olur, bazen uyumlar olur ama bunun dışında da her zaman bir karşı devrim.
Çok ilginç. Yani Fransız devriminde olduğu gibi şey, mesela ilk anayasaları çok net olarak hatırlıyorum. İşte kadınların oynadığı muazzam önemli rolü ön plana çıkaran şahane bir anayasaları vardı. Onu silip attılar sonra Humeyni gelince. Bitti o iş.
Evet, çünkü her devrimin de kendi içerisinde bir tarihi var ve onu bütünlüğü içerisinde ele almadığımız zaman daha sonra baktığımızda hatırladığımız şeyler hani bu Şubat Ekim. Onun için şeye de bir değinilebilir yani bu Şubat'la Ekim arasında bir karşıtlıktan ziyade aslında Şubat Ekim karşısında Kornilov gibi ya, tabii her devrimde.
Çok önemli bu başlık. Çünkü hani işte bir Ekim'in alternatifi biraz önce bahsettiğim gibi bir parlamenter cumhuriyet, bir Kerenski figürü müdür? Ya o dönemin tanıkları dahi mesela Milyukov gibi işte liberal kadetlerin en önemli lideri bile aslında söylediği şu figürleştiriyor tabii. Lenin'in alternatif Kornilov diyor. Bütün dönem açısından yani ya karşı devrimci bir restorasyon süreci yaşanacak.
Evet.
Ya da işte devrimin bütünlüğü o ya da Şubat'la ortaya çıkan bu gerçek toplumsal ve siyasal iktidarı simgeleştiren Sovyet iktidarı ele alacak. Bu ikisi arasında bir orta yol, bu ikisinin iki tarafında böyle ne bileyim en böyle olumlu yanlarını birleştiren bir orta yol somut tarihe baktığımızda pek gözükmüyor. İlginçtir. Sağ giderek sağa kırıyor, sol giderek sola kırıyor. Evet, toplumsal kutuplaşma dönemlerindeki karşılıklı siyasal polarizasyon burada da işliyor. Şubat'la Ekim arasında bir kontrast koyanların belki atladığı nokta şu. Aslında Ekim devrimi dediğimiz şey kabaca, çok kabaca baktığımızda, Ekim'de ne oldu diye baktığımızda işte bu ikinci tüm Sovyet Kongresi esas itibariyle şey der. Yani iktidarı ben alıyorum. Yani çok yasal ve meşru bir eylemdir. Yani çok zamanda bu argüman öne sürülmüştür. Yani aslında şeyin kafalardaki modelin aksine Şubat kanlı bir devrimdir. Ekim'de evet. Kan filan yoktur. Kimse
evet, adeta kalan, doğal bir.
Doğal bir böyle geçiş yani. Geçiş. Sovyet iktidarı zaten toplumsal ve siyasal iktidar onda. Diğerinin altı boşalmış. Hı hı. O diyor ki ben artık tamam ben alıyorum ve geçiş hükümet lütfen çekilin baylar diyor. Kadın bakan yok hatırladığım kadarıyla. Çekilin diyor. Dolayısıyla hani Şubat'la Ekim arasında bir kesintiden ziyade aslında Şubat ...la birlikte zaten olmuş olanın bir tür adının konulması gibi bir süreç var. Sonraki süreçleri ayrıca tartışmak gerekir. İç savaş vesaire onda işte bu işçi demokrasi ve Sovyet demokrasinin gerilemesi gibi bir sorun alanı var. Onu elbette tartışmak gerekiyor devrim tartışırken ama 17 Ekim'inde olan aslında tamamen Şubat'ın ve Sovyet yasallığının onun siyasal meşruiyeti içerisinde gerçekleşen bir böyle... fesat tırnak içinde. Aynen, o tırnaklı aynen. Bir.
İsterseniz dinleyicilerimize bir hatırlatma yapalım. Hani bir takım kişi adları falan kullanıyor. Koş 3 haftadır bizi dinleyenler varsa muhtemelen onlar daha net anlamışlardır. Ama evet, Şubat'la evet. Ekim arasında Kornilov Rus ordusunun önemli bir generali. Hem Nisan ayında bir küçük girişimde bulunmaya çalışıyor. Nisan krizinden bahsetmiştik. Daha sonra da Ağustos ayının sonunda Sovyetlerin genelleşmesi, yaygınlaşması, kitleselleşmesi ve zamanla Bolşevikleşmesine karşı özellikle Kerenski geçici hükümetin cevaz vermesiyle birlikte bir karşı devrimci askeri darbe gerçekleştirmeye çalışıyor.
Kornilov aslında monarşist. Evet. Tabii cumhuriyetçi oynuyor sonraki zaman diliminde ve onun çok güzel böyle sözleri var o dönemde. Yani Rusya'nın yarısını yakmak gerekse bile onu kurtaracağım. Rusya'nın yarısını yakarak kurtaracağım diyor.
Rusya rağmen yani, Rusya'yı kurtarmak.
Muhtemelen Ekim olmasaydı yani. Çünkü Kornilov Temmuz'dan sonra da şey bir figür, kilit bir figür olmasaydı bugün İtalyanca bir tabii tarihi içerisinde faşizm dediğimiz melanete bugün İtalyanca'dan devşirilmiş bir sözcükle tanımlıyoruz. Muhtemelen Ekim olmasaydı belki biz bu faşizm dediğimiz melaneti Rusça'dan alınmış bir
terimle,
tabirle vesaire karşılığı olacaktı.
Evet. Dolayısıyla aslında hani, buna bakmak için yine Rus tarihine de bakabiliriz. 1905'e gittiğimizde 1905 devrimi 1917 Lenin biliyorsunuz 1905'i 1917'nin kostümlü provası olarak nitelendirmiş ki literatürde de bu çokça bütün oku Türkçe'de de bugün çıkan kitaplarda bulunması mümkün bir tanımlamadır. 1905 devriminin de sonlanması aslında hani Kornilov vari bir karşı devrimin 1906-1907 sürecinde ondan da biraz bahsetme fırsatı bulmuştuk. Stolpin şeyle gerçekleştiren müdahalesiyle nasıl yozlaştığı o zaman ortaya çıkmış Sovyetlerin nasıl gündemden kaldırıldığını 1905 deneyimi de bir şekilde bize aslında gösteriyor. Tabii, ki orada Kerenski'nin de olduğuna dair hani anlatılar var.
Stolypin bugün Rusya'da çok beğenilen ve öne sürülen bir figürü bu arada tabii.
Öyle mi?
Ya bu Rusya'da çok ilginç tabii böyle biliyorsunuz işte Çar ve Çariçe ve ailesi aziz ilan edilmiş durumda. Esas mesele yani bir tür Putin tabii böyle kendisi de bir tür çar ve o devlet geleneğinin bugünkü cisimleşmiş hali olduğu için bu devrim mevrim meselelerinden ziyadesiyle korkan.
Evet, yani zaten royalist eğilimler her zaman bu tip tek adamlarda çok benimsenen bir şeydir. Yani
tabii,
bir
tabii.
Çeşit kendini Napolyon'un bonapartizm de böyle bir şey zaten tabii, tabii. Yani.
Yakın örneklerimiz de var. Neyse. Yani bu şeyin çeşitli tarihsel figürlerin siyasal güç ilişkileri, siyasal iktidar ilişkileri değiştiğinde nasıl yeniden model olarak kabul edilmesinde ilginç bir örneği ama hani konumuza geri dönmek gerekirse bugün çok çeşitli yani böyle ana akım yayınlarda dahi işte Ekim Devrimi'nin 100. yılına dair çıkan işte New York Times'ta, Guardian'da vesaire çıkan yazılarda bile şey okuyabiliyoruz bazen. Ya Kerenski aslında kaçırılmış bir fırsattı. Geçici hükümet şöyle yapsaydı başarılı olabilirdi. Bu şöyle yapsaydı derken şey de açık açık yazılıyor. Lenin geldiğinde iki tane kurşun sallansaydı, tutuklansaydı işte filan diye istasyonuna geliyor ya gibi böyle aslında biraz da devrim tarihini okuduğunuzda o dönem içinde uçuk olan. Çünkü o dönemde hani her ne kadar ilk başta tabii ki Bolşevik Parti daha azınlık gibi gözükebilecek bir parti ama o devrimin siyasal meşruiyetine dahil olan bir parti. Onu dışlayamıyorlar. Çünkü evet. O da o ailenin, o devrimi adına konuşan büyük ailenin bir parçası. Ve zaten o aile içerisinde o büyürken diğerleri küçülecek. Menşevikler, evet. Sosyal devrimciler parçalanacaklar, bölünecekler. Bunun önemli bir nedeni şu. Bolşevikler aslında çeşitli sapmalar olsa da 17 yılı içerisinde sürekli olarak bu küçük harfle vurgulamak lazım. Küçük harfle Sovyet meşruiyetine dayanarak büyüyorlar. Ona basıyorlar ayaklarına. Onun adına konuşma iddiasıyla ortaya çıkıyorlar. Diğer siyasal fraksiyonlar ise giderek o Sovyet yasallığından, Sovyet meşruiyetinden çıkıp başka bir şey oluyorlar. Önce hükümet, kabine vesaire Kornilov'a ve beyazlara kadar ilerleyecek evet. Bir yalnızlaşma, tecrit olma halleri
zaten
var.
Zaten geçen hafta da biraz ona değinmeye çalıştık. Bir hani monolitik ve tek bir süreç yok 1917 boyunca ve Lenin Nisan ayında öldürülse bile benzer bir hal yaşayabilir. Çünkü tarihte kişiler çok önemli roller oynayabilirler ama tamamen belirleyiciliği onlara atfetmek de zaten devrimler tarihinden biraz uzaklaşmakla ilgili bir şey. Lenin geldiğinde Nisan ayında burada da değinmeye çalıştık. Ağustos ayına kadar aslında kendi partisinde bile görüşleri çok taraftar bulmayan
evet.
Kendi tezlerini ikna etmek için çok fazla çaba sarf etmesi gereken bir şahsiyet. Aslında yaşanan devrimci süreç özellikle Sovyetler ve aşağıdan gelen öz yönetim ve taban örgütlemelerinin zorlamasıyla aslında bu öz yönetim örgütleri bolşevikleşiyor ve solculaşıyor ve radikalleşiyor. Diğer örgütlerin biraz daha resmin dışına doğru çıkmasında büyük sebep de tam da Kerenskileşmeleri ve geçici hükümetleşmeleri, geçici hükümette bakan olmaya başlamalarıyla beraber yani sağcılaşmalarıyla beraber aslında Bolşeviklerin önü bir şekilde açılıyor. Bunun için hani Kerenski kaybedilmiş bir fırsattır diyenler aslında bu bağlamdan koparak kendi düşüncelerini bir şekilde 1917'ye giydirmeye çalışıyorlar. Çünkü Kerenski'yi tarih dışına atan devrimci sürecin ve kitlelerin o zamanki tarihinin kendisi.
Belki şeyi de Doğan ileride bir programda birazcık tartışma fırsatı buluruz. Yani bu Sovyetlere kendini yerleştiren baz olarak anlayış biraz önce Fatih Bensoy'un söylediği. Daha sonra nasıl bu demokrat geniş tabanlı taban hareketi olmaktan çıkıp mesela Stalin'e kadar tabii, giden tabii. O diktatöryel şeyi nasıl kazandığını da
bu tabii ya, hem uzun bir tartışma yatırım. Ama muhakkak yani Ekim'in 100. yılında bizim şeyi konuşma yani bence kişisel olarak temel soru şudur yani Ekim gibi ben hani 1917 Şubat ile Ekim ile devrimin birçok devrim gibi yani dünya tarihinin önemli ne diyelim en büyük belki demokratik hadiselerinden bir tanesinin nasıl kendi karşıtına döndüğü nasıl kendi iddialarıyla bir çelişki içerisine sürüklendiği ve bunun içerisinde bir karşı devrimci süreç yaşandığı meselesiyle hesaplaşmak da önemli bir başlık olduğunu açıkçası dediğiniz gibi
ben de öyle yani. Düşünüyorum. Yani bunu fırsatımız olur diye
olabilir olabilir. Zaten yatırım. Tam bu devrimler tarihi hani 1917'nin yeri tartışılırken tabii şeyi de hatırlamak lazım. Yani bildiğimiz İngiliz devrimini bugün İngiliz devrimini ne yapar dediğimizde bugün en demokrat sol kesimde bile akla Cromwell gelir. Oysa ki kazıcılar ve eşitleyicilerin gelmesi evet, gerekir.
Tabii yani, ya.
Fransız devrimi dediğimiz zaman Robespierre gelir veya Napolyon gelir. Bunlar aslında hani başka bir evreleridir bu devrimlerin.
Aynen. Ben de onu söyleyecektim. Yani Glorious Revolution dedikleri Cromwell değil değil herhalde. Değil. Yani, evet. Yani şahane yani, devrim dedikleri
evet,
şey.
Evet, evet. Yani o Cromwell bile hatta yani o devrime ihanetlerden bir tanesi evet. Tam da. Ve şey, Rus devriminde de çok fazla toplumsal ve siyasal aktör var. Bizim bugün baktığımız uzaktan hani tepenin görünen hani şeyleri, onun için hani oradaki daha farklı eğilimleri, dinamikleri ve özellikle aşağı sınıfların ve halk yığınlarının oluşturdukları iktidar odakları, demokrasi pratiklerini göz önünde bulundurduğumuz zaman bu şey üzerine, tarih üzerine gerçekten durmamız bir şekilde gerekiyor.
Çok iyi olabilir, evet. Yavaş yavaş bitirelim mi?
Bitirelim ama şöyle bir kısma da başlıyoruz. Ekim devriminin 100. yılı ile alakalı olarak çıkmış olan ya da yeni çıkan birçok kitap var. Birçok güzel kitap var. Benim elimde şimdi iki tane kitap var. Ben de fırsat buldukça programın içerisinde değinmeye çalışacağım bu kitaplarda. Bunlardan bir tanesi bizim programımızda adaş olan Yordam yayınlarından, Yordam kitaptan çıkan 100. yılında Ekim devrimi derlemesi. Hazırlayan Gökhan Atılgan birçok konu üzerinde farklı başlıklar taşıyan yazıyı, makaleyi görebilmek mümkün. Nazım Hikmet'in Kışlık Saray adlı şiiriyle başlayıp Edward Heald Carr'ın Rus Devrimi ve Batı makalesiyle devam ediyor. Neil Faulkner var, Cem Eroğlu var. Ekim Devrimi ve Devlet Sorunu başlığı taşıyan yazısıyla beraber birçok bölümde birçok konuyla alakalı bir derleme kitap olarak nitelendirebileceğimiz bir kitap bu. 100. yıla özgü olarak yayınlanmış, Yordam kitaptan çıkmış olan bir kitap. Diğer kitap ise okumaya başladım ama biraz yavaş yavaş, isteyerek biraz yavaş yavaş gittiğim bir kitap. Benim daha önce bilim kurgu kitaplarından tanıdığım China Meanwhile, yanlış mı okuyorum? Meanwhile mi? Meanwhile'ın Ekim adlı kitabı yeni çevrildi ve çok kısa sürede yeni yayınlandı ve çok kısa sürede Türkçe'ye çevrildi. O da şaşırtıcıydı. Ayrıntı Yayınlarından çıktı bu kitapta. China Meanwhile ya da Meanwhile, Hugo Nebula, aynı zamanda Arthur Clarke ödüllerini almış olan bir bilim kurgu yazar. Kendisi aynı zamanda bir akademisyen. Uluslararası hukukun Marksist teorisi üzerine bir doktora tezi vardı ve hala ders vermekte. Aynı zamanda dediğim gibi bilim kurgu yazarı, spekülatif kurgu üzerine kitapları bulunuyor. Steampunk üzerine çeşitli kitaplar çıkarmış. Burada da yazdığı kitapta doğrudan Ekim Devrimi'nin hikayesini bir şekilde lirik ve hikaye formatında anlatıyor. Çok ilginç şeyler var. Altını çize çize okuyabileceğiniz kitaplardan bir tanesi bu. Burada çok ilginç bir anekdot var. Hemen onu aktarayım müsaadenizle. Sovyetler isminin nereden geldiğini anlatıyor. Kısa bir hikayeyle beraber. İsyanın tuhaf tetikleyicileri vardır diye başlamış. Ekim 1905 Moskova'da bir noktalama işaretleri meselesi devrim yılının son eylemini ateşledi. Moskovalı matbaa işçileri harf başına ücret alıyorlardı. Şimdi Stin yayınevi çalışanları noktalama işaretleri için de ödeme talep ediyorlardı. Bir sempatik grevleri dalgasını harekete geçiren esrarengiz bir ortografik isyan olarak nitelendirmiş bu durumu. Bu matbaacıların grevini fırıncılar ve demiryolu işçileri ve bazı bankerler desteklemişler. İmparatorluk balesinin dansçıları gösteriye çıkmayı reddetmişler. Fabrikalar ve dükkanlar kapanmış. Tramvaylar hareket etmemiş. Avukatlar davalara katılmamış. Jüri üyeleri davaları dinlememişler. Demir yollarındaki tüm tren hareketleri durmuş. Ülkenin demirden damarları tamamen donmuş. 1 milyon asker Mançurya'da mahsur kalmış. O zaman da bir savaş var. Grevciler emeklilik ve düzgün maaş ve özgür seçimler, politik mahkumlar için de genel af ve yine temsili bir kurum talep etmişler. Kurucu meclis demiş Meanwhile buna. 13 Ekim'de Menşeviklerin inisiyatifiyle yaklaşık 40 işçi temsilcisi, SR'ler burada sosyalist devrimciler. Sosyalist devrimciler, Menşevikler ve Bolşevikler St. Petersburg Teknoloji Enstitüsü'nde toplanmışlar. İşçiler onları her 500 işçi için bir kişi olarak seçmiş. Toplantılarına konsey kelimesinin Rusçası olan Sovyet adını vermişler. Ardından da Sovyetler Birliği denilen, biraz önce programın başlangıcında bahsettiğimiz.
Küçük S'yle yani.
Evet, küçük S'ler ortaya çıkmış. China Meanwhile'ın ya da Meanwhile'ın kitabı da Ayrıntı Yayınlarından çıkmış ve Ekim Devrimi hikayesini oldukça akıcı bir dille anlatıyor.
Evet, zaten kendisinin bir fiction yazarı olması ve Sovyetolog olmamasına rağmen Batı'da Verso gibi daha çok prestijli bir kitap yayın evinden kitabın basılması, Sovyetolog birçok şeyin de eleştirisini de okuduğumuzda bu mesele üzerine çalışanlar tarafından da çok muazzam bir metin olarak görülüyor. Bundan dolayı da okuyucuların rahat meseleye giriş için de ilk başta ele alabilecekleri kitaplardan bir tanesi.
Evet.
Fatih bir kitaptan daha bahsediyordu.
Bu yine Ayrıntı Yayınlarından çok yakın zamanda çıkan Voli'nin bilinmeyen devrim. O şu açıdan ilginç çünkü o devrimin adı üstünde bilinmeyen derken kastettiği aslında devrimin yine önemli aktörlerinden bir tanesi olan daha anarşist hareket. Rusya'da tabii işte Narodnikler içerisinden çıkan anarşist hareketin hem büyük figürleri var hem ciddi bir tarihi var. O hareketin çeşitli boyutlarını anlatıyor. Biraz da işte Bolşeviklerle netameli olan yanlarını, hem yakın hem de uzak olan yanlarını ve onlarla girdikleri böyle bir aşk nefret ilişkisi var devrim süreci içerisinde. 17'de, 18'de, 19'da çeşitli safhaları olacak. Biraz onları da anlattı. İlginç bir tabii devrimin pek bakmadığımız, belki bilmediğimiz bir yönünü de ortaya koyan bir kitap Ayrıntı Yayınlarından yeni çıktı Erdem Akbulut
çevirisiyle. İnceleriz zaten bu köşemizde. Yani bu şeyi de hatırlatalım bitirmeden önce. Yani bunların bu programların deşifre edilmiş hallerini de daha sonra hem Açık Radyo'nun internet sitesinden, web sitesinden hem de Biyanet'ten yayınlama imkanını da bulacağız.
Özellikle Biyanet'ten. Biyanet'te doğrudan bize bu konuda destek olacak ve yazılı halleri de her ikisi de bulunacak.
Bu konuya girmemiz iyi oldu çünkü ilk programda da Rus devriminin içerisindeki farklı aktörlerden ve politik gruplardan bahsetme imkanımız olmuştu. Hani 1917 içerisinde sadece Bolşevikler değil, birçok politik gelenek Marksizm içerisinde, Marksizm dışında da anarşizm gibi bahsetmiştik. O zaman haftaya da şimdiden haber vermiş olalım. 1917'ye giden süreçte tam da bu farklı ideolojik dünyaları ve yolları bir şekliyle irdelemek için Ateş Uslu arkadaşımız bize misafir olup bu farklı politik tartışmalar üzerinden bir tartışma imkanı bulmamızı sağlayacak. Bir de yarın Tarih Vakfı'nın gerçekleştireceği Perşembe konuşmaları bizi sürekli dinleyen seyircilerimiz aşinadır. Tarih Vakfı'nda iki haftada bir Perşembe konuşmaları yapıyoruz Vangelis Kehriotis adına. 1917'yi konuşuyoruz. Yarın da Tarih Vakfı'nda Masis Kürkçügil bize 1917'de Çarlık Rusyası'ndaki milletler sorunu ve 1917 üzerine, yani çevre halkların 1917'den ne bekledikleri, nasıl katıldıkları ve ne buldukları üzerine.
O çok önemli bir konu çünkü biz Rus devrim derken de aslında bir hata yapıyoruz. Belki biraz da şey, bir Rus şovenizmi yapıyoruz. Çünkü Rusya bir işte halkların hapishanesi olarak bayağı çok çevre dediğimiz topluluklar.
İmparatorluk.
Devrimin Şubat'ı ile Ekim'i ile devrimin önemli bir aktörler. Rus devrimi dediğimizde biraz tabii o devrimi milli ve yerli kılmış oluyoruz.
Petrograd'da, Moskova'da gerçekleşmiş bir devrim değil.
Daraltmış oluyoruz, evet. Şey de Eminönü'nde değil mi yeri de?
Evet, Tarih Vakfı Eminönü'nde Galata Köprüsü'nün yanında Marmara Belediyeler Birliği binasına 6.30'da gelirlerse Masis Kürkçügil'in çevre halkların 1917'den ne bekleyip ne buldukları üzerine yapacağı konuşmayı
duyurmuş oluruz. Peki o zaman ne çalarak bitiriyoruz?
Bolşevik, bir eski Bolşevik şarkısı, 18 ya da 19'dan, dolayısıyla oldukça hani devrimin böyle şey zamanlarından. Bolşevik evi terk ediyor ya da evden ayrılıyor diye çevirebileceğimiz bir şarkı. Muhtemelen bir tabii şey şarkısı bu, iç savaş içerisinde işte Kızıl Ordu'ya katılan, Kızıl Ordu'ya giden bir Bolşevik var. Onun işte böyle bir coşkulu şeyini dinleyeceğiz, bu Bolşevik'in Kızıl Ordu'ya katılışı ve evinden ayrılmak durumunda kalışı savaş dolayısıyla.
Çok teşekkür ederiz. Fatih Bensoy da konuğumuzdu bugün. Haftaya programla devam edeceğiz. Biz de çıkışımızı bu arada yapalım. Açık Gazete'yi de bu şekilde bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyordu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın.
Родная меня мать провожала, тут и вся моя родня набежала.
Тут и вся моя родня набежала.
А куда ж ты, паренек, а куда ты? Не ходил бы ты, ванек, во солдаты.
Не ходил бы ты, ванек, во солдаты. Красной армии жмыки, чай найдутся. Без тебя большевики обойдутся.
Ты идешь от заботы, но не по...
Поклонился всей родне у порога, не скулите вы по мне ради Бога.
Не скулите вы по мне ради Бога.
Будь такие все, как вы, ротозеи, чтоб осталось от Москвы, от России.
Чтоб осталось от Москвы, от России. Все пошло на старый лад.
Yüzüncü yılında Ekim Devrimi. Tarih Vakfı'nın katkılarıyla.
Açık Gazete.